بما أن نرجو عفوك والغفران. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا مرحبا شهر صيام.
Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Daha doğrusu iyi geceler demek daha doğru olabilir. Saatimiz tam 23.13 gösteriyor. Mürşide merhaba.
Merhabalar, iyi geceler, iyi sahurlar.
Evet,
diyorum.
İyi geceler ve iyi sahurlar. Şimdi geceyi bıraktık, iftarı bitirdik. Sahura doğru ilerliyoruz. Evet, ya bakalım sahura kadar. Mürşide, teravih kaçta oluyor bu arada? 9.30'larda mı?
9.30 civarında falan oluyor. Hmm. Ya işte bizim programımıza çok gönül rahatlığıyla insanlar gelebilir.
Evet, teravihimizde. Yani teravih vardı, programa yetişemedik falan diye bahaneyiz yok arkadaşlar. Ona göre ayarladık bak.
Teravihimizi kılın, çayınızı için. Ondan sonra böyle zinde bir şekilde programımıza gelebilirsiniz. Her şeyi düşündük sizin
her
için.
Her şeyi düşündüm. İşte sen teravihi de işleyeceksin değil mi programlardan birinde?
Ha, ilerleyen programlarda inşallah var.
Evet, o da çünkü yani niye yani o da ilginç bir çıkış noktası var. Çok da aslında bir taraftan bana şey olarak mantıklı geliyor yani teravih tabii. O ibadet boyutu var ama bir taraftan da hakikaten o iftar yemeğinden sonra hakikaten onu eritme anlamında da önemli bir
zaten
işleri var yani.
Zamanı gelince söyleyeyim ama hakikaten öyle bir anlamı var. daha fazla ipucu vermiyor.
Evet, evet. Bizi izlemeye devam edin. Dini alimimiz Müşide.
Evet. Alimi Müşide.
İşte bak şimdi yanlış şeyler söylersin vallahi öldürürler bizi ona göre. Ha.
Burada arkadaş programı yapıyoruz. Söyleyelim. Partimizi biliyoruz.
Evet. Nasıl geçti Müşide? Cuma'dan beri bence fena bir program yapmadık sanki. İyi başladık.
Bilmem. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimizin yorumları da önemli ama hani kulağımıza gelen şeyler güzeldi.
Evet. Bu arada arkadaşlar mesaj panosundan bizden de mesajlarınızı esirgemezseniz seviniriz yani. Bundan önce bu arada biraz önce
hayaletlerle mi konuşuyoruz?
Evet. Kendimiz mi konuşuyoruz vesaire bilemiyorum ama şeymiş de biraz önce şey konuğumuz Sevgi Hanım'ın programı vardı. Dinledin mi bilmiyorum. 9'da 10 arası. Çok güzel program yaptı o da.
Evet.
Kahve neydi adı? Kahve bir şey. Sevginin kahvesi miydi? Çok güzel bir şeydi.
Sevgili Kahve Yanı.
Kahve Yanı diye. Kahve hakikaten çok güzel, hoş bir program yaptı. Müzik seçimleri de çok güzeldi. Evet. Ona da başarılar. Bu arada arkadaşlar Radyo Engel Seçim'de sürekli güzel programlar dönüyor. Eskileri de döndürüyor. Bizim canlı betimlemelerimiz dönüyor bir taraftan. Kemal Özeyhan seminerleri dönüyor. Onun dışında işte Ayşe program yaptı. Burak'ın çok güzel programları var. Hakikaten yani sabahtan açsanız akşama kadar bir şeyler bulabileceğiniz bir program yani. Öyle bir
yani fırsatlı yani. Fırsat şu anda bizi Radyo Engel Sevişim'de dinleyebilirsiniz. Hani biz böyle gidersek yarın bir gün buralarda bulamayacaksınız arkadaşlar.
Tabii tabii yani o yüzden biz ünlü ve meşhur olacağımız için hani.
Evet. Dünyada radyoculuğu yeniden canlandıracağız ve yani zaten hep canlı da. Hani birer radyocu olduğumuzda biraz zor bulursunuz.
Aynen öyle. Müşte kaç yaşında oruç tutmaya başladın sen? Hatırlıyor musun?
Ya galiba kesintisiz olarak muhtemelen lise sonunda falan herhalde. Yani lise ortaokulda herhalde patçat falan tutuyordum ama hatırladım. Yani liseden itibaren yani lise son falan olabilir. Hı-hı. Hani lise ikinci sınıf falan belki. Ama tamamen hani üniversite itibariyle tamamen şey ara vermeden tutmaya başladım.
Aa, Maraş'ta mıydın oruç tutmaya yoksa İstanbul'da bir dönem Maraş döneminde olmuş ya senin?
Ortaokuldayken Maraş'taydım, lise İstanbul'daydım. Herhalde İstanbul'da başladım tam olarak düzenli.
Peki şöyle orada bir yani şey şansı oluyordu belki bir Maraş'ta da yaşamışsın da nispeten göreceğe daha küçük bir şehirdeki Ramazanlarla İstanbul'daki Ramazanlar arasında yani senin gözlemine göre bir farklar gözlüyor musun yaşantı anlamında?
Ya benim orada en çok dikkatimi çeken şey ve hoşuma giden şey mesela Maraş'tayken akşam gezmeleri çok yaygındı. Ailece oturmaya gidilirdi ya da işte başkaları bize gelirdi. Mesela o İstanbul'da yani neredeyse yok denecek kadar azdı. Hani o çocukluğum döneminde hatırlıyorum. Sadece işte aynı binada oturduğumuz işte amcamlar ve dayımlarla böyle bir akşam sohbetleri olurdu. Ama Maraş'tayken mesela oturduğumuz binada hiçbir akrabamız olmamasına rağmen işte şey olurdu mesela sık sık ziyaretçilere gelinirdi. Akşam oturmaları olurdu. Ramazan da aynı şekilde. Ve biz de giderdik. Yani sosyalleşme hani o anlamda orada çok daha yaygındı.
Tabii insanlar birbirini daha çok tanıyor falan.
Evet. Mesela. Ve şey böyle hani bayram ya hani burada da herkes birbirini tanıyor ama burada büyük şehir olmasının verdiği telaşla kendimizden de biliyoruz artık kendimizde ev var sahibiyiz. Herkes zaten yorgun argın evine zor düşüyor. Biz İstanbul'da ne kadar yapıyoruz? Hani şu anda nasıl yapamıyorsak öyle aile ziyaretlerine pek gidemiyorsak. Bundan 30 yıl önce de öyleydi. Yani öyle hatırlıyorum. Ve çünkü ben ortaokula geçtiğimde Maraş'a taşınmıştık. O 3 yıl boyunca Maraş'ta kaldık. Hani artık o farkı anladığım dönemlerde. Aile ziyaretleri çok güzel olurdu ve aynı şekilde şey bayramlar da öyle. Bayram ziyareti yaygındı. Çok sık misafir gelirdi. Bayram bir günde 3-4 aile gelirdi. ikramlar belli bir sırayla hazırlanırdı. Onun bir telaşı olurdu. Aynı şekilde de biz de topyekun giderdik. Ama İstanbul'da ne bileyim hani bir de şeydir vardır Engin. Çocukken hani küçük yaşlar derken ben şu anda onu yeğenlerimde de görüyorum. Sen de etrafında gözlemliyorsundur. Eve birisi geldiği zaman çocuk çok mutlu oluyor yani. Hani kim olursa olsun ya yani. Anne baba kardeşlerin dışında birini görmek çocukken çok iyi geliyor. Hani büyüyünce istemiyorsun tabii ama ayrı bir şey ama. O yüzden o şey süreç bana çok sıcak samimi geliyordu.
Evet, gerçekten de o ortam daha güzel. Bir de o zaman bir sahura kalkma hani ailece çok gerçekten o şimdi onu hissetmiyorsun. O zaman hep beraber o sahura kalkma, biraz sonra zaten oruçtan bahsedeceksin. O şarkıdan evet. Da şey yapacağız. Hakikaten o duyguları yaşatan şeyler oluyordu. Bugün hani evde tek başına olunca hatta bazen yiyip yatıyorsun. Hiç kalkmadığın oluyor falan. Hani bugün belki çocuklar muhtemelen benzer bir heyecanı duyuyor olabilirler. Ailelerde tabii kalkılıyorsa hani bilmiyorum hani bizim yaşadığımız herkes kendi dönemine güzel ama o dönem öyle. Sen Ramazan'da geçen programda kalan birkaç şey olmuştu galiba Müşire.
Evet evet. Aslında sosyal biraz... boyutuna tam giremedik. Geçen programda Ramazan'la ilgili en çok duyduğumuz sözler hakkında biraz konuşmuştuk. Şehri Ramazan demiştik. Ne olduğunu hatırlıyor musun? Bakayım ben nasıl dinlemiştim.
Şehri Ramazan da Ramazan ayı demekti galiba.
Evet. Bravo.
Oradan geliyor. Şehir şehir değil.
Şehir değilmiş evet. Mesela 11 ayın sultanı demiştik. Hani diğer ayları üzerinde koruyucu, hakimiyeti. İşte hani o ayda yatırmak.
Kendime bir alkış verdim hemen bildiğim evet. İçinmiş de bu arada.
Evet, evet. Alkış verdim. İyi yaptım. bunlarla ilgili konuşmuştuk. Bir de şundan bahsetmek istiyordum. Yani Ramazan'ın bir sosyal boyutu var. Yani Ramazan'ın bir Ramazan medeniyeti diye bir söylem oluşmuş tarihten bugüne kadar. Doğru da bir söylem.
Evet, bu arada Müşri tam Ramazan'a geçerken hemen ben bir maniyle başlatayım olayı. Geldik harften heceye. Geldik harften heceye. Gün kavuştu geceye. Haydi kulak verin Engin'le Mürşide'ye diyelim ve Mürşide'nin Ramazan şeyine kulak verelim efendim.
Şimdi kavramla ilgili konuşurken geçen hafta söyleyemediğim Ramazan kelimesinin anlamından da bahsedeyim kısaca. Ramazan kelimesinin anlamı sıcaktan geliyormuş ve günahları yakan, eriten anlamında kullanıyormuş. Hani Ramazan ayında yapılan ibadetler çok makbul olduğu için insanın o güne kadar edindiği günahları yok almasına vesile oluyormuş. Aha. Ve Ramazan medeniyeti diye bir medeniyet oluşmuş. Hani bu da tarihte bugüne kadar gelmiş bir ayrı bir yaşam tarzı oluşuyor Ramazan'da. Nedir bu? Mesela hem bireyler anlamında hem de devlet olarak Müslüman devletlerinden bahsediyorum. Yani halkın çoğunluğunun Müslüman olarak yaşadığı devletlerde Ramazan ayının gelmesiyle beraber özel bir hazırlık yapılmaya başlanırmış. Nedir? İşte caddeler, sokaklar temizlenir, süslenir. Geçen hafta bahsetmiştim geçen programlarda. Camilere mahyalar asılırmış. Bu şehirlerin süslenmesi anlamına gelebilir. Evlerde de bir hazırlık yapılır. Evler temizlenir. Hani biz şimdi o süreç biraz daha değişti ama çocukluğundan sen de hatırlarsın. Ramazan'dan önce evi bir temizleyelim, bir silelim, süslelim. Bir telaşı olurdu gerçekten. Bu sadece bizim ailelerimizde değil bir şey. Hani bunları görüyorum. Genel böyle toplumda yaşayan herkes Ramazan'a karşı bir hem hürmetten kaynaklı hem böyle biraz daha tedarikli olmakla ilgili bir şey. Çünkü biraz da oruçken orucun bir yorgunluğu olduğu için bazen böyle hani fiziksel aktivitelere çok yer ayıramıyor, zaman ayıramayabiliyoruz. Biraz da onunla da ilgili aslında. Hani ağır işleri önceden yapıp o sorumluluktan kurtulma isteği hem de mübarek olarak kabul edildiği için hani hanemiz, evimiz, bahçemiz, şehrimiz temiz olsun diye bir algı oluşmuş. Mesela alışveriş yani hep Ramazan alışverişi diye böyle haberlerde hep biz çocukken de çıkardı. Vatandaş Ramazan alışverişine başladı.
Evet.
Hep bir kapalı çarşıyı gösterirlerdi haberlerde. İşte vatandaş Ramazan alışverişine başladı. nedir? İşte hurma, pastırma. Yani normalde bunlar aslında her zaman var, her zaman denir ama niyeyse böyle daha çok hurma ve pastırma Ramazan'da daha bir özelleniyor. Mesela ben hakikaten Ramazan dışında eve pastırma alıp da
doğru, Ramazan'da alıyorsun ama
şey yapmam yani. Evet. Hurmayı onun dışında, Ramazan dışında
aslında her zaman yiyelim diyorsun ama yemiyorsun yani. O arada kalıyor.
Yemiyorum
gerçekten.
Yani Ramazan'a özel. Sonrasında şey mesela hani önceden belki alışveriş olanakları bu kadar da yaygın olmadığı için temel gıda alışverişi de yine Ramazan öncesinde yapılmış. Mesela ben o haberleri izleyince böyle bir gaza geçirdim. Hani, alışveriş yapmak lazım, ne yapmak lazım falan böyle. Sonra bakıyorum. Yani sonra işte, bakıyorum. Ya yediğim şeyler zaten evde var. Hani zaten bakkal her zaman orada. Zaten market hep orada. Falan böyle birazcık kendimi şey hani frenlemeye başladım. Çünkü zaten artık hepsi her zaman elimizin altında. Ama önceden mesela biraz daha kısıtlıymış. Dükkan sayısı daha az. Alışveriş olanakları daha kısıtlı olduğu için böyle topyekun alışveriş yapma adeti oluşmuş. Fiyatların dengelenmesi tabii o dönemde yani Osmanlı'dan beri bugün günümüze kadar gelen bir şey. Devlet mutlaka o da bir fiyat ayarlaması yapıyormuş. Yine bunlarla ilgili daha detaylı da konuşacağız. Ve aslında hani şu yönü çok güzel. Ramazan evet ibadet ayı. Çok önemli, çok yani bonus içerikleri var. Başka bir yönü de çok ciddi anlamda sosyal boyutu var Ramazan'ın. Özellikle çocukluğumdan aklımda kalan heyecanlardan bir tanesi gerçekten mesela ailece oturup yemek yiyoruz. Yani hani misafire falan gerek yok. Normalde nedir? İşte herkes işte okuldan gelen karnı acıkmıştır, annesi yemeğimizi hazırlar, yeriz. İşte işten gelen gel, hacı babanın gelmesi 2-3 saat var, çocuk onu bekleyemez. Baba geldiğinde çocuğun karnı toktur. O yüzden Ramazan ayında en azından herkes sofrada ister istemez bir buluşuyor. Yani iftar ve sahur sofralarında buluşuluyor. O zaten başlı başına bir heyecan, yani farklı oluşuyor. Mesela iftar misafire, iftara misafir almak ya da misafirle iftara gitmek. Bunlar Ramazan'da olan şeyler. Ben kendime bakıyorum. Neredeyse sadece bu yıl olmadı ama Ramazan ayında gerçekten eşimi, dostumu yemeğe çağırıyorum, iftara çağırıyorum. Onun dışında bir sürü telaş oluyor çünkü. Fırsat bulamıyoruz. Böyle anne baba kardeş değil ama en azından işte amca dayı gibi böyle çok uzak değil ama işte yakın akrabalarla bile Ramazan vesilesiyle bir arada oturuyoruz. Biz mesela dernek olarak yapıyoruz biliyorsun hani sizde de toplanıyoruz, sizlerde de toplanıyoruz falan. Hakikaten güzel bir vesile Ramazan.
Aslında o yani bir gün keşke ondan da dernek yaptığımız iftar, çok güzel iftarlar yapmıştık. Yani ondan da bahsederiz. Evet. Kör misafir ağırlamak falan değil mi? Hani hoş
bir şey. İftarla ilgili bir program yapacağız. Ondan konuşuruz.
Evet, oralardan konuşuruz. Bu arada Gülcan diyor ki sesiniz çok güzel geliyor diyor. Arkadaşlar diyor. Ve şey diyor, benim aklıma kardeşim geldi misafirden bahsediyor diyor. Benim kardeşim şey yapmış, misafir seni deyince eve gelen kişiye ilk sorduğu sunmuşsa ne zaman gitsin deyince o da nokta nokta de derdik diyor. Ama tam olarak ne demek istedi anlamadım. Ama bazen evet bazen misafirin gelmesi iyi bir şey çocuk için. Bazen de kötü bir şey, yatağının yeri falan değişir falan mesela, öyle durumlar.
Tabii yani. Yani evet olanakları kısıtlı olduğu dönemlerde böyle şeyler de oluyordu tabii. Bunun dışında mesela Ramazan'da bir de hani toplu yapılan ibadetler yani iftar, sahur ayrı. Onun dışında mesela mukabele kültürü var. Hani daha sonra konuşacağız ama birlikte Kur'an okuma diyelim şimdilik sadece buna. Teravih namazları yani cemaatle kılınıyor. Gerçekten böyle bir sosyalleşmeyi artıran şeyler bunlar. Ben yine çocukluktayken hatırlıyorum. Amcamın bir minibüsü vardı. Dedem, amcam, yengem, annem, işte dört tane de amcamın çocuğu vardı. Biz o zaman mutlu yoktu. Üç kişi, yedi kişi. toplanırdık mesela. Hani normalde yaptığımız asla bir şey değil. ama camileri gezmeye götürürdü mesela dedem bize. Hani bunlar değişik geliyor. Yani gündüzleri türbe ziyaretleri yaygınmış İstanbul'da. akşamları da işte teraviden sonraki etkinlikler. Bir kaynaşma, bir sosyalleşme ortamı Ramazan. Böyle istersen hani bir...
O zaman bir müzik girelim. Sonra da Melike'yi yavaş yavaş parçadan sonra alalım istersen.
Evet,
senin özellikle şu an çal dediğin bir parça var mı, yoksa ben
yok,
şey seçeyim
mi? Sen takıl istediğin gibi. Melike'den sonra da hani dünyadaki genelde, yani Türk dünyasında nasıl yaşanıyormuş Ramazan, evet, biraz onlardan bahsedeceğim. Sonra konuşuruz
zaten. Peki, şimdi biraz sonra oruca da geleceğiz ama ondan önce böyle yine o ben demin Müşteri'nin seçtiği çok güzel bir şarkı vardı. Şimdi Sevda'nın seçtiği senfonilerden biri, Demedin Mi'yi çalıyoruz efendim. Bunu çok güzel yorumlamışlar. Güzel. Ve bir bakalım kim söylemiş, bilebilecek misin Mürşide? Yani orada söyleyen kişi tanıdık bir aslında. Bakalım tanıyabilecek misiniz kim olduğunu diyelim. Evet, şimdi Demedin Mi şarkısını giriyoruz arkadaşlar.
Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? yolunda hürmet olur. Muhabbet baldan tatlıdır, doyamazsın demedim mi? Muhabbet baldan tatlıdır, doyamazsın demedim mi?
Yapın hesabı, bozmayın hiç asabı. Akşam menümüzde varmış Bodrum kebabı. Hoş geldin Melike'cim.
Merhaba, hoş buldum.
Nasılsın?
Hoş geldin Melike. Merhaba, hoş buldum.
Evet, Melike'ye de hoş geldin diyoruz alkışlarımızla. Evet. Evet, Melike, aynı zamanda seni canlı Facebook'ta canlı yayına da alıyorum şu an.
Kim bu arada o şarkıyı söyleyen? Ben şey tanımıyorum.
Ha evet, acaba kimdi o şarkıyı söyleyen? Tam şey yaparken.
Melike, sen dinledin mi?
Duyamadım muhtemelen, Melike arada kaldı ya.
İlahi.
Evet.
Dinledim.
Tanıyabildin mi kim olduğunu? Kim? Kimin söylediğini?
Yok. Evet.
Ben de tanıyamadım. Engin ısrarla tanıyorsunuzdur diyor ama ben çıkaramadım.
B ile başlıyor.
Ha, ben de.
B ile başlıyor mi arkadaşlar?
Burak Kut mu yoksa?
Evet.
Aa,
hiç tahmin etmezdin değil mi? O konserde Burak Kut biraz sonra, yani bir sürpriz birinden daha şey çalacağım, ilahi çalacağım. O da bakalım onu tanıyabilecek misiniz? Neyse, bu güzel ipucu vermeyeyim. Bu arada şey yapıyorum. Melike, sen yemek yapmayı çok seviyorsun değil mi? Daha önce seninle hatta bir ara ahçılık okumak gibi bir olayın da deneyin de vardı.
Evet,
açıdan
okuyorum şu anda.
Okuyor musun ahçılık?
O başladı mı?
Açıdan okuyorum. Önümdeki senede normal öğrenim kazanmaya çalışacağım. Öyle planlıyorum. Bakalım. Hayırlısı olsun.
İkinci üniversite olarak okuyorsun değil mi? Açıktan.
Tabii. İkinci üniversite olarak okuyorum. Aslında öğrene başlarken stajı olur diye düşünmüştüm. Öyle ümit ederek başlamıştım ama stajı yokmuş. Hmm. Oh, yine de bir şeyler öğreniyorum yani.
Süpersin ya. Sen psikolog muydun Melike?
Yok, ben tarih mezunuyum.
Aynen mi?
Tarih öğretmenim.
Evet, ama
öğretmen olmak istemedim.
Anladım.
Bir eğitimde çalışıyorum. Bir ara istedim, sonra istemedim falan. Şimdi bir eğitimde çalışıyorum.
Tamam.
Açılık üzerinden ilerlemek istiyorum. Eğer olursa tabii, bakalım.
Süper, yolun açık olsun. O zaman güzel bir menü hazırladın sen bize. Bu akşam çorbasından tatlısından.
Elimden geldiği kadar.
Evet,
evet,
dinleyelim o zaman seni.
Evet, şu an başlamış olduk arkadaşlar. Evet. Canlı yayınımızla başladı. Melike ile birlikteyiz arkadaşlar. Facebook'tan bizi dinleyenler de. Facebook'ta Melike bize 4 tane yemek hazırladı gerçekten. Ben şeyi de gördüm, Melike epey heyecanlı. Ayşe'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Müşri, seni de ekleyelim. Bir şey kurdu Ayşe. WhatsApp grubu kurdu yemek yapacaklarla ilgili. İçinde Melike var, Yahya evet var, Yasemin var, Elif var. Başka kim var bilmiyorum. Onları gördüm ama Melike.
Yonca abla var. Ya bayağı kalabalık bir WhatsApp grubu. Ben de herkesi tanımıyorum.
Tüm Ramazan'ı gelecek.
Ama güzel oldu. Hani böyle herkes yardımlaşıyor. Biz de size fikir verdik, öneri aldık. heyecanımızı paylaştık.
Ya orada bayağı sürekli yazışmalar dönüyor. Bugün ne yemek tarifi versek falan. Ve Melike sayesinde dinleyici sayımız da arttı. Çünkü Melike dedi ki beni mutlaka dinleyin falan diyordu orada. Onları gördüm en son.
Süper.
Ben böyle misafirlerim geldiğinde de evime gidip böyle bir şey anlattığımda da o yemekler tadıldığında da beni yaptım. Olumlu olumsuzların şey yapılmasından çok hoşlanıyorum. Ya ailemle de öyleyim. Arkadaşlarım geldiğinde de ısrarla soruyorum. Yani mesela pilav ne kadar farklı olabilir mesela, ama pilav bile soruyorum mesela nasıl olmuş, işte daha iyi nasıl olabilir. Böyle mesela eleştirilere çok açık bir insanım. O yüzden bu programın sonunda da beni eleştirirseniz çok sevinirim.
Ya merak etme, bu da önemli olan, biz genelde eğleniyoruz, birlikte bilgilerimizi tazeliyoruz. Belki bildiğimiz yemekler olacak, belki bilmediğimiz yemekler olacak, ki bence bilmediğim pancar salatası da güveçte kek, yani ilk kez duyduğum iki şey. O nedenle bence çok çok güzel olacak Melike'cim. İstersen yavaş yavaş çorbamıza başlayalım, sebze çorbası. Değil mi?
Tamamdır. Şimdi sebze çorbasının sektörün aslında en önemli nedeni, daha önce de demiştik, yemek bir matematiktir. Daha önce bir programda öyle söylemiştim. Ben de bir aklıma almıştım bu sözü. Bu sebze çorbasının ben matematiğini vermek istiyorum. İsteyen farklı şekilde bunu kendine göre uyarlayabilir, değiştirebilir. Daha farklı yani şeyler, lezzetler katabilir içine diye düşünerek aslında bunu vermek istedim. Hem de hafif bir başlangıç olsun diye açıkçası. Çünkü bozum kebabı biraz ağır oluyor. Başlayalım isterseniz.
Tabii ki.
Öncelikle ben çok fazla krema kullanmıyorum. O yüzden bu tarz çorbalarda şöyle bir oynama yapıyorum. Tereyağıyla unu kavuruyorum. Birazcık da zeytinyağı koyuyorum tereyağı yanmasın diye. Bir kaşık unlar, yaklaşık bir 1,5 yemek kaşığı tereyağını kavuruyorum. Bunu kavurduktan sonra ben düdüklüde yapıyorum bu çorbayı bu arada genellikle. Mevsimine göre kabak, kışsa eğer bir dilim bal kabağı, yazsa bir tane taze kabak koyuyorum. Genişçe güzel doğruyoruz bunu, yani iri iri parçalar halinde kocaman kocaman doğruyoruz. Daha sonra içine böyle 3 top falan, yani top derken hani böyle çiçek çiçek ayırıyoruz da karnabaharı. Böyle 3 dilim diyelim. Karnabahar koyuyorum. Bir tane havuç, bir tane de patates. Bunları da böyle iri iri doğruyorum. Daha sonra tuzunu ekliyorum. Biraz tuz biber yapıştırıyorum ben bu çorbaya. Ve suyunu ekledikten sonra düdüklümün kapağını kapatıyorum.
Evet.
Ve düdüklü tencere öfmeye başladıktan sonra öfmekliyoruz ve o sütlesi çıkmaya başladıktan sonra en kısa alıyorum yaklaşık bir 10 dakika kadar bunu pişiriyorum. Daha sonra düdüklümü kapatıyorum, havasının çıkmasını bekliyorum. Yani tercihe göre ben mesela hemen emniyet düğmesine basıyorum. Yani açıyorum düdüklüyü. Hemen altını çıkartıyorum, ama kimisi suyun altına tutabilir, kimisi bekleyebilir. Daha sonra bir bardağın içine sütümü koyuyorum. Yani bir cezve de olabilir. Derin mikrodalga da sıcaksanız bardak da da olabilir. Bir bardak sütümü ben suyun alt koyuyorum pişirirken ilk başta, çünkü blenderdan geçirmesi daha kolay oluyor sonra. Daha sonra blenderdan geçirdikten sonra sütümü ekliyorum içine. Ocağa tekrar koyuyorum ve koyuluğuna bakıyorum. Yani ne kadar koyu, çok koyuysa eğer içine su ekliyorum. Ve ara ara karıştırarak bir pişiriyorum. Kapatıyorum ve çorbamız böylelikle sunumu hazır oluyor. Bu kadar,
evet.
Yani çok basit aslında.
Güzel. Sebze çorbası gayet güzel, ama şimdi daha zor yemeklere geçiyoruz. Bodrum kebabına geçiyoruz galiba.
Evet.
Evet.
Merak ettim.
Dediğim gibi bu arada bu çorbayı brokoliyle de yapabilirsiniz. Sadece havuç sarımsak da yapabilirsiniz. Yani hangi malzeme varsa onunla yapılabilir. krema kullanmak istemiyorsanız da benim yaptığım gibi başta unla tükerseniz biraz daha kremam tadı tadı oluyor. Böyle yani çeşitli oynamalarla güzel bir çorba yapabilirsiniz.
Aferin. Gayet güzel, ellerine sağlık.
Şöyle bir sorunumuz var, ses çok çok kötü geliyor. Evet arkadaşlar, tekrar geldik. Bayağı ilkel bir yöntemle bağlanmaya çalışıyoruz ama ses ne kadar gelecek bilmiyorum. Radyodan da test et. Melike, tekrar hoş geldin.
Merhaba.
Biraz düşük geliyor ses ama bakalım ne kadar. Bodrum kebabını anlatıyordun. Oradan devam edebiliriz.
Biraz yüksek sesle anlatayım o zaman. Bodrum kebabı diğer ismiyle çökertme kebabı olarak da bilinebilir. Bunun tavuklusu ve etlisi oluyor. Daha bonfile etten yapılan versiyonu var. Tavuk etinden yapacağım. Hem daha hızlı olsun hem de masrafı daha az olsun.
Tavuk etinden yapacaksın. Evet.
Şimdi ilk önce yarım kilo kadar göğüs etini jülyen şekilde doğruyoruz. Yani jülyen şekilde doğramak ne demek? Uzun ince şekilde, yani bir patates kızartması şeklinde gibi uzun ince şeritler halinde.
Ben böyle bir durumda kasaba doğrudan
jülyen
doğrayayım diyorum.
Alacağını söylüyorum. Evet, öyle de olabilir. Ben kendim doğruyorum maalesef. Bunu uzun ince şekilde doğruyoruz. Çok aşırı ince olmasına gerek yok. Yani hafif kalın ortalarda daha iyi olur. Bunu bir kaseye alıyoruz, yani büyük bir tabağın içine. İçerisine bir tatlı kaşığı kekik, böyle yarım çay kaşığı kadar kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı, bizde Ege'de tatlı toz biber bolca kullanılır, kırmızı biber olarak da geçiyor ama acı olmaz yani, peki tatlı olur. Bunları koyuyoruz ve biraz da zeytinyağı koyarak harmanlıyoruz.
Evet.
Üzerine steş filmle kapatıp en az 1 saat bekletiyoruz. Bakteri üretmemesi için süreçimi kapatıyoruz. Daha sonra bu arada patateslerimizi uzun ince şekilde doğruyoruz.
Evet.
Kızartmalı şekilde. Tavuk etlerimizi dinlenmeden alıyoruz ve bunu ben granit bir tavada yapıyorum. Çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartıyoruz az yağda. Zaten hani et yağlı olduğu için ben hiç yağ koymuyorum granite, ama mesela başka bir, yani yapışacak bir şey de kızartacaksak biraz tabii yağ koymamız gerekiyor. Bunu çevirerek kızartıyoruz. Ben elimle çeviriyorum. Elimle altına mesela bir spatula koyuyorum. Üstünden de elimle destekleyerek çeviriyorum. Ve elime dokunarak anlıyorum kızarıp kızarmadığını.
Yanmıyor mu diyor? Elin yanmıyor mu diye soruyor.
Elim ısıya çok dayanıklı. Ben mesela keke bile kürdanla bakmıyorum. Elimle üstüne dokununca anlıyorum piştiğini.
Vay, aramızda bir o zaman böyle yanmaz kız var.
Evet, hakikaten. Çünkü ben çok fazla kaza geçirdim. Elimi çok yaktığım için sanırım alıştı askerim.
Bu arada radyodan ses geliyor mu Müşri? Sen radyodan bakıyor musun? Melike'nin sesi nasıl geliyor radyodan?
Evet, geliyor Engin.
Ha, yani duyuluyor değil mi? Anlaşılıyor.
Evet, benim radyomun sesi bayağı kısık ama duyuluyor.
Tamam. Evet, süper. Böyle yanmadan elin. Peki Melike, yani eli yananlar veya buna endişe edenler için bir önerin var mı? Ya böyle bir fırın eldiveni, farklı şeyler önerebiliyor musun veya böyle şeyler?
Doğru bulmuyorum. Bilimsel bir açıklaması yok bende. Ama ben yapar mıyım? Yapmam. Ama şöyle yapılabilir. İşte ya maşayla yapan arkadaşlar var. İşte ne bileyim yani çatalla çevirmeye çalışan arkadaşlar var. Hepsi olur. Yani nasıl şeyle yapılabilir. Çift taraflı tavayla aynı şekilde kızartılabilir bu tarz şeyler. Çünkü onun herhangi bir çevirme yükü olmadığı için hani tek çift taraflı tavayla da yapılabilir. Aktif yağda kızartılabilir. Ya da hiçbir şey yapamıyorsak fırında kızartabiliriz tavuğu. Bu da olabilir.
Evet.
Burada sadece dikkat edilmesi gereken şey şu. Mesela tavada neyde kızartıyorsak kızartalım. Çok fazla malzeme sığdırmaya çalışmayarak, ara ara boşluklar bırakarak Tavuk etini hani birbirine yapışmasın diye böyle kızartmanız gerekiyor. Neyse çok kızarttım. Daha sonra patateslerimize geçelim. Şimdi aslında Bodrum kebabının orijinalinde kibrit patates kullanılır. Yani uzun ince patatesler kullanılır. Ve kızartılır. Hatta kızartıldıktan sonra biraz soğutulur. Tekrar kızartılır. Yani kızartıyoruz. Biraz soğutuyoruz. Soğuyunca birbirine yapışır yani patatesler. Yapışmasını engellemek için çok kısa bir süre daha kızartılır. Ama bana ağır geldiği için patatesleri fırında tercih ediyorum ve çok ince doğramıyorum. Böyle ben böyle çıtır çıtır kızartma sevmiyorum zaten. Biraz daha normal kızartmalık şekilde doğrayıp fırınlıyorum. Bence daha lezzetli oluyor. Daha sonra sosumuzu hazırlamamız gerekiyor. Sosumuz için bir tavanın içerisine 2-2,5 yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Biraz üzerine zeytinyağı ekliyoruz ve tereyağının erimesini sağlıyoruz.
Evet.
Tereyağını erittikten sonra içine 1 yemek kaşığı biber salçası, 2-2,5 yemek kaşığı kadar da domates salçası koyuyoruz. Eğer mevsimindeyse üzerine biraz da normal domates eklenebilir, hani rendelenmiş. Ama mevsiminde değilsek salçayı güzelce kızartıyoruz ve üzerine biraz su ekliyoruz, sıcak su ekliyoruz. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olabilir. Sosumuzu biraz sıkırdattıktan sonra kapatıyoruz altını. Bir kasenin içerisine tercihe göre, ama bence daha lezzetli oluyor, süzme yoğurdumuzu açıyoruz. Çok az bir suyla. İçine sarımsak tercihe göre, ama bence çok yakışıyor, rendeliyoruz. Ve servis aşamasına geçebiliriz artık. Bir servis tabağının içerisine ilk önce patateslerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine yoğurt sosumuzdan koyuyoruz. Yani yoğurdumuzdan koyuyoruz. Ve daha sonra üzerine tavuk etlerimizi yerleştiriyoruz. En üstüne de salçalı sosumuzu gezdirerek servis yapıyoruz. Bu ölçülerden en az 4 kişilik çıkıyor. Öyle söyleyebilirim.
Çok güzel.
Allah tekrar
patates
açmaya başladım.
Olsa da yüksek. Çünkü patates büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Eğer orta boy patatesse 4 tane patates yeterli diye düşünüyorum.
4 tane patates yeterli diye düşünüyorsun. Çok güzel. Hakikaten evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Hani lezzetli bir şey. Ne kadar sürüyor peki bütün bunların yapımı Melike'ciğim?
Ya şöyle şimdi çökertme kebabı aslında hem zahmetli hem zahmetsiz bir şey. Mesela bunu fırında dersiniz, işte ben patatesi de fırında kızartacağım, işte tavuğu da fırında kızartacağım. Hem daha kısa sürüyor, hem orada diğer işlerinizi halledersiniz. Bir tarihte hazır olur. Ama yok, ben orijinalini istiyorum. İşte tencerede işte patateslerimi kızartacağım, tavuklarımı tavada çevireceğim derseniz, bu sosu da ayrı hazırladığımız için bir buçuk saatimizi alabilir diye. Çünkü benim de biraz elim yavaş bu arada. Ama daha hızlı yapabilen varsa saygılar.
Şey merak ettim Melike Bey, sen tek mi yaşıyorsun evde, yani kimlerle kalıyorsun?
Normalde yalnız yaşıyorum ben. Şu anda annemin yanına gelmiştim. Ramazan'ı beraber geçireceğiz inşallah. Ama normalde yalnız yaşıyorum.
Anladım. Peki yemek yapmayı seviyorsun galiba yalnız yaşarken. Bu kadar yemeği yapıp kim yiyor? Tek başına bitiremezsin ki.
Şöyle şimdi bizim ya arkadaş çevrem gelip gidiyorlar. Benim komşularım var, yani öğrenci geneli arkadaşlarımızın ve birbirimize çok bir şeyler götürüp getiriyoruz. İşte ben onlara bir şeyler götürüyorum, onlar bana bir şeyler getiriyorlar. Bir de WhatsApp grubumuz var, orada mesela yazıyor işte fazladan işte pide yaptım, yemek isteyen var mı, ya da ben yazıyorum işte bugün işte köfte yaptım, yemek isteyen var mı gibi. Sıcak da bir ya aile gibi apartmanımız, aslında çok büyük 40 daireli, ama herkes kimse kimseyi yadırgamıyor ve herkes birbirine karşı böyle çok iyi niyetli. Genelde onlarla paylaşıyorum. Misafirim çok gelir, misafiri çok severim.
Ne güzel.
Hep böyle gelinsin gidilsin isterim. Yani bir şekilde yeniliyor.
Süper, çok güzel. Şimdi geldik, yemeğimizi yedik. Güzel bir salata, pancar salatası. Bu da değişik, ilk kez duydum pancarın salatası. Pancarı da...
Bu aralar pancar çok popüler. Bu koronayla çok gündeme geldi. Kırmızı pancardan mı Melike yapacaksın?
Evet, evet.
Bağışıklığı çok ciddi anlamda güçlendiriyormuş.
Hatta yanılmıyorsam Rusya'da galiba. Ayda bir pancar haftası yapıyorlarmış ve o hafta pancarın tüm yemeklerinden, işte salatasından, çorbasından yapıp hani yenilmesini özendiriliyormuş. Öyle bir hafta olarak kutluyorlarmış. Öyle. Tam da güzel oldu bu dönemde, böyle bir tarif veriyor
olmak. Evet, hakikaten hoş oldu. Evet, pancar salatası nasıl bir şey?
Evet, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben bu tarz hani kebapların yanında pilav falan yemeyi çok sevmiyorum çünkü ağır oluyor.
Doğru.
Ama hani yemek isteyen tabii olabilir. Onun yerine böyle yani öyle bir salata olmalı ki hem doyurmalı. Yani hem farklı bir lezzet olmalı içinde, hem kebabın yanına yakışmalı deyince... Benim aklıma pancar salatası geldi açıkçası. Bu benim icadım. Hani şöyle söyleyeyim. Ben bunu kendim hani yakıştırdığım için böyle bir tarif yaptım. Hani böyle bir tarif var mı bilmiyorum açıkçası. O yüzden hani şimdiden belirteyim ki sonra hani aranıp bulamayınca hani bazı yoktu gibi bir şey olmasın diye söylemek istedim. Pancarlarımızı öncelikle yıkayıp haşlıyoruz. Patates haşlar gibi. Haşladıktan sonra hatta kim pancarı haşladıktan sonra suyunu içiyormuş kan yaptığı için. Kimi çorba olarak kullanıyor. Yani gerçekten çok faydalı bir besin. Ben sürekli yiyorum. Smoothie falan da yapılıyor aynı şekilde pancarla bu arada. Meyve suları falan. Neyse. Pancarlarımızı haşlıyoruz ve çatalla kontrol ettikten sonra çıkartıyorum. Kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğruyorum ve bir kaba alıyorum. Üzerine roka doğruyorum. Yarım bağ olabilir. Bağ büyüklüğüne bağlı ve zevkinize bağlı. İçerisine mısır koyuyorum ben. Biraz ceviz de koyulabilir renklendirmek için. Daha sonra nar ekşisi, biz genellikle salatalarımızı nar ekşisiyle yaparız. Annem nar ekşisi yapıyor çünkü benim doğal. Nar ekşisini koyuyorum, zeytinyağını ve tuzunu ekledikten sonra karıştırıyorum ve servis yapıyorum. Bu da böyle hem basit hem de doyurucu oluyor.
Evet, kısa ve hızlı bir şekilde yapılabilen bir yemek salata oldu. Bu da gerçekten güzel, hoşumuza gitti yani bu salatada. Ve şimdi geldik.
Pancarla ilgili son bir şey söyleyeyim.
Tabii.
Pancarın çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Kırmızı. Mesela çorba yapınca, haşlayınca muhtemelen benim kesimine de çıkıyordu. Ben de çorbası yapıyorum. Hani bu da böyle bir genel kültür yani. Ne işinize yarar bilmiyorum ama rengi çok güzel. Zaten tarifte şey der. Hani pancar diğer sebzeleri boyunca, hani sebzeleri pancarın rengi diğer sebzeleri boyunca böyle çok baskın, güzel koyu bir kırmızı rengi var.
Ya aslında sözüm bitmişti de bu arada Müjde abla.
Evet, evet.
Aslında o kadar çok güzelliklerimiz var ki yemek anlamında. Ya bir de bazı sebzelere karşı çok fazla ön yargılıyız. İşte kerevize karşı, pancara karşı falan. Ama bakıyorum mesela karnabahara karşı biz ön yargılıyız ama millet karnabaharı hamur haline getirip onunla pizza yapıyor. Yani pizza hamuru haline getirip üzerine ne isterse, sosisli, salamı, ne koymak isterse koyup yemek yapıyor. Yani hani pancar da böyle. Yani yemeğini sevmeyebilirsin ama çorbasını sevebilirsin. Ya da ne bileyim salatasını sevebilirsin. Ya çok fazla güzelliklerimiz var ama kıymetini bilmiyorum ne kadar biliyoruz. Daha çok bilmemiz gerekiyor. Yani çeşitlendirmek lazım. Hani denemek lazım her şeklini. Dediğim gibi çorbasını sevmezsin ama tutup bir meyve suyu şeklinde sevebilirsin. O yüzden biraz böyle denemeye açık olmak lazım. Bu tarz sebzelere karşı daha toleranslı olmalıyız bence.
Evet, çok haklısın bence de. Ben mesela şeyi çok sevmiştim. Enginar mıydı o ya, bir tane ve Sevda da ondan bir şeyler yapmıştı, çok sevmiştim ama kerevizi bir türlü hala sevmedim galiba ya. Pancarı seviyorum gerçekten. Gelelim keke, güveçte kek. Bu da değişik, ilk kez duydum ben yani güveçte. Başka bir adı var demişsin Müşri aslında ama onu zor olursa hem...
Çikolata ganacı.
Efendim? Yok, başka bir adı daha var dedin güveçte kekti. Yani müşteri öyle demişsin de müşteri aklında tutamamış.
Çikolata ganajlı buzlu pasta dedim aslında.
Ha, çikolata ganajlı buzlu pasta. Güveçte tamam, müşteri ne alakası var kızım güveçte kek.
Bu da şöyle uydurmasyon.
Bunu sen mi uydurdun?
Hayır işte onu anlatacağım. Heh. Bu bizim bir WhatsApp grubumuz vardı. Görme engelli kadınlara özel. Yemeklerimizi anlatıyoruz işte. Ben de daha önce güveçte kek nasıl olur bilmem falan diye konuşuyorduk. Sonra birisi güveçte kek dedi. Birisi çikolata dedi. Birisi muz dedi. Birisi öyle dedi. Böyle dedi derken bir tane buluyor ki ya dedi, ben dedi yapıyorum dedi. İşte böyle böyle dedi. Bir tarif dedi. Biraz da üzerine ben kattım. Kendi kendime şöyle de olsa nasıl olur, böyle de olsa nasıl olur diye. Ortaya böyle bir kek çıktı. Hem güveçte kek oldu, hem çikolata ganajlı oldu, arasında muz oldu, hem krema oldu. Ya bu dediğim gibi bu da aslında biraz ortak bir birikimle, birkaç kişinin ortak birikimiyle oluştu.
Evet, süper. Bir anlat bakalım nasıl bir şey.
Tamam. Öncelikle kek hamurumuzu hazırlıyoruz. Kek hamurunda her zamanki şekilde 3 tane yumurta, 1 bardak şeker. İlk önce bunları çırpıyoruz köpük köpük olana kadar. Daha sonra içine 1 bardak süt ekliyoruz. 1 bardağa biraz daha geçen un ekliyoruz. 1,5 bardağa yakın ama 1,5 bardak olmuyor tam olarak. Onu şöyle söyleyeyim, aldığı kadar unumuzu ekliyoruz. Mayonezimizi ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Yavaş yavaş işte bunları normal kek yaptığımız gibi çırpıyoruz. Bu küçük sütlaç güveçleri var. Güveçleri yağlıyoruz katı yağla. Ben tereyağı kullanıyorum ama hani tereyağı yemek istemeyen ya da daha uygun olsun diyen varsa da margarinle de yağlanabilir. Yağlıyoruz ve daha sonra kapları yarım şekilde bu karışımla dolduruyoruz. Aa, özür dilerim. Şey unuttum, karışımı anlatırken yağı unuttum. Çok özür dilerim. Heyecanlandım. Normalde bu tarz keklere bir bardak sıvı yağ koyulur ama ben zeytinyağı kullandığım için yarım bardak zeytinyağı ekliyorum kek karışımının içine. Tekrar özür dilerim unuttuğum için.
Ya önemli, rahat ol ya, o kadar heyecanlanma Melike'cim, gayet biz bizeyiz yani, şey yapma o kadar.
Ondan sonra yarım şekilde dolduruyoruz güveçleri ve fırının içerisine diziyoruz. 170-180 derece arasında yaklaşık bir yarım saat pişiriyoruz. Kürdanla ya da elimizle nasıl kontrol etmek istersek ediyoruz. Bu arada ben keki ilk başta mikserle çırpıyorum ama daha sonra yani şu yumurtayla şekerden sonra böyle hani o en son kabartma tozunu falan ekliyoruz ya. Ondan sonra tahta kaşıkla karıştırıyorum ve daha güzel kabardığına inanıyorum. Bir YouTube programında da şöyle bir şey duydum. Denedim, güzel oldu aslında ama hani bunu da paylaşmak isterim. Bu tarz kekleri metal ya da bakır bir şeyle çırptığımız zaman daha güzel kabardığına dair bir şeyler dinledim. Ben de o yüzden metal bir şeyle çırpıyorum. Etkisi var mı bilmiyorum ama güzel kabarıyor keklerim. Öyle söyleyebilirim. Denemek isterseniz. Bu keklerimiz fırında pişerken bu arada kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız isteyen pasta kreması alabilir. Hazır karışımlar oluyor. Ama ben şöyle hazırlıyorum en basit ve ucuz şekilde. İki yemek kaşığı un koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. 3 bardak süt koyuyorum bu karışımın içerisine. Ve bunu karıştırarak içerisine 4 yemek kaşığı kadar da şeker koyuyorum. Bunu karıştıra karıştıra pişiriyorum. Pişirdikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tam kapatmaya yakın ve vanilya ekliyorum bir tane de. Ve bunu kapattıktan sonra da güzelce karıştırıyorum. Ara ara karıştırıyorum üstü bağlanmasın diye. Daha sonra yuvarlak şekilde muzlarımı doğruyorum. Eşit doğramaya çalışıyorum. Çünkü arasına koyacağız muzları pastalarımızı. çeklerime bakıyorum. Eğer olduysa, bu arada bir tane böyle büyük şu çikolatalar oluyor, sütlü, bitterli falan oluyor. Denebilir, çeşitli market zincirlerinde satılıyor. Bunu ben mali usulde eritiyorum. Bu erirken bu arada pastalarımı böyle bir, yani keklerimi ters çeviriyorum. Üzerine böyle güveçlerin ıslak bir bez örtüyorum ve öyle daha kolay çıkıyor. Şimdi keki düz bir şekilde koyuyorum mesela bir tahtanın üzerine. Bıçakla çizik atıyorum ve iple ayırıyorum keki ortadan ikiye. Nasıl anlatayım onu? Boyundan ayırıyorum. Yani böyle o yüksek oluyor ya.
Evet.
Nasıl diyeyim? Altından üstüne doğru mesela parmağımla bir işaretliyorum. Mesela ortasını ortasından ayırıyorum iple. Böyle
iple.
Bıçakla bir iz yapıyorum ve iple ayırıyorum.
Çok zor değil mi? Böyle yapıyor ya.
Onu nasıl iple nasıl ayırıyorsun ya? Pişmiş keki hakikaten ayrılıyor mu öyle?
Ayrılıyor. Ya ilk sıcaklığa geçtikten sonra ayrılıyor. Böyle yani bıçakla böyle çizik atıyoruz ya, o çiziği takip ediyoruz iple, böyle iki tarafından ipin tutuyorum. Ortası böyle keke denk gelecek şekilde.
Nasıl bir ip kullanıyorsun?
Normal bildiğimiz klasik ip yani.
Makara ipi.
Makara ipi. O ince kopar ya.
Yumuşak bir şey ya. Kopmuyor. Kaliteli bir olursa kopmaz. Aslında böyle kalın bir şeyle de misina ipi gibi bir iple de belki olabilir. Ama onu hiç düşünmedim yani. Açıkçası.
Tamam, makara ipi bir de oluyorsa evet, onu ayırıyorsun. Ne yapayım, ipi geçiyor. Yapabilen yapıyor yani. Bak, ben zaten hayal bile edemiyorum da.
Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bunu iple ayırdıktan sonra bıçakla ayıramıyoruz. Çünkü bıçakla ayrılınca açıkçası ben bir şeyleri eşit kesemediğim için o zaman daha çok zorlanıyorum. İple böyle bir yandan da parmağımla takip edebiliyorum açıkçası. Neyse çok uzatmayayım. Ayırdık bunu. Ve bu altı kekimizi de böylelikle ayırmış oluyoruz. Ortalarına hazırlamış olduğumuz kremayı sürüyoruz. Üzerlerine de muz dilimlerimizi yerleştiriyoruz. Muz dilimleri eşit olursa daha güzel görünüyor bu arada. Çünkü üzerine kekin diğer parçasını kapatacağız. Üzerine çok az daha böyle diğer üstüne kapatacağımız keke de biraz krema sürüyoruz. Birbirlerine daha kolay bağlansınlar diye. Ve üstüne de diğer kekin parçasını kapatıyoruz. Böylelikle 6 tane kek elde etmiş oluyoruz tekrar. En sonunda üzerine ben mavi usulde eritmiş olduğumuz çikolatalarımızı sürüyoruz. Biraz bekledikten sonra dolaba kaldırıyoruz ve afiyetle yiyoruz daha sonra.
Vallahi afiyetle yiyene kadar vallahi Melike tebrik ederim. Bu kadar şeyde asla uğraşmazsın değil mi Müşire sen?
Yok. Cesaret edemem. Çünkü önceki daha basit şeylerde bile yani altın üstüne gittiğim için
Valla ama yani gerçekten çok kompleks, çok ilginç tarifler gelecek işte. Kimisi kuzu tandır yapacak falan. Bamba değil mi? Bir sürü farklı tarifler gelecek. Şimdi bunlardan gerçekten çok kompleks. Melike çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir tarifti.
Ben teşekkür ederim. Ben nasıl zorlandım.
Yok sen gayet iyiydi. Biz teknik sorunlarda. Müşte radyodan duyuldu mu acaba şey? Yani...
Duyuldu. Evet, ben ara kontrol tamam. ediyordum. Gayet güzel duyuluyordu.
Tamamdır.
Radyolarımız kayıt da ediliyor. Programlarımız kayıt ediliyor. Artık tarihe geçtim.
Sürekli tarihe geçtim. Çikolata ganajlı muzlu keki. Değil mi? Öyle miydi adı?
Yok. Güveçte kek.
Ben onu da güveçte kek dedim. Aslında bunu da şöyle vermek istedim. Yani fikri alırsın ama başka şekillerde de olur. İşte güveçte sade kek şeklinde yapılabilir. Ya da arasında ne bileyim bir karamelize sos, karamel sos hazırlanıp sürülebilir. Ya da ne bileyim içine ne bileyim muz olmazsa çilek olur. Ya bileyim kivi olur. Ya vişne bile olur yani. Hani evde ne varsa hani
Birazdan
evet, çikolatalı vişneli
de çok güzel olabilir bu tarif.
Yani.
Anlayamadım.
Çikolatalı vişneli de çok güzel olabilir diyor.
Evet, olabilir. Dedim ki, ya fikir vereyim ben. Gerisi gelişler. Dediğim gibi herhangi bir bu konuda fikri olan ve söylemek isteyen olursa da ben de çok sevinirim. Böyle böyle öğreniyorum. Bu bizim WhatsApp grubumuzun ortak bir ürünü oldu. Buradan da teşekkür etmiş olayım kızlara da. Onların da hakkını teslim etmiş olayım.
Çok çok teşekkürler Melike katıldığın için programımıza. Biraz teknik aksaklıklar oldu, kusura bakma, ama bundan sonra bunları yaşamamaya gayret edeceğiz.
O da artık nazar bozucu olmuş oldu programın. Bundan sonra umarım daha güzel, daha iyi olur.
Peki. İyi çok teşekkür kolay ediyoruz. Kendine çok iyi bak Melike'cim.
Evet. Bu arada iki dinleyicimiz size mesaj yazmış. Onlardan da bahsedelim. Hı-hı. Ankara'dan Derya Erki'den bize yazmış. Sizi Ankara'dan dinliyorum.
Oo, ne güzel. Farklı insanlar yazıyor. He?
Evet. Hı-hı. Programınızı severek dinliyorum. İyi ki böyle bir yayın yaptınız. Teşekkür ederim. Kucak dolusu sevgiler demiş. Biz de çok teşekkür ederiz. Dünyanızı bırakmadınız. Bir de Semih Gündoğdu
yazmış. Semih bizim sadık dinleyicimiz Semih.
Ramazan'ın 15'inde bir ses olabilir demiş.
Ne sesi olacak acaba?
Beğendireyim demiş.
Ne oldu, kıyamet mi kopacak?
O hadisin sahih olmadığı rivayet ediliyor. Ayrıca o ses gece değil gündüz bekleniyor.
Ne sesidir olmuş da ben olayı da bilmediğim için bak sen daha uzmansın. Ne oluyor ses ne?
Ben uzman değilim de.
Bir dakika Müşte, bekle 2 dakika. Şimdi oha, WhatsApp gruplarında dedin, orada kaldı. Oradan bir devam.
Evet. Burada ona geçmeden önce Gülcan da bize bir bilgi vermiş sağ olsun. Pencere rendelediğiniz zaman elinizde boyanıyor, bilginiz olsun demiş. Çok güzel kırmızı bir rengi var demiştim ya ben.
O yüzden etrafa sürmeyin demiş. Ya, iyi, demek ki sesiniz geldi yani.
Evet, bizi dinliyorlar. Az önceki Semih Bey'in bahsettiği konuya dönecek olursak. Son bir hafta 10 gündür sosyal medyada dönen bir video var. Video hakikaten de ilginç aslında. Peygamber Efendimiz'in 3 tane hadisiyle bu aralar yaşanan önemli olaylar özdeşleştiriyor. Bunda bir tanesi şöyle, Ramazan'ın yani hadise şu an aklımda kaldığım kadarıyla söyleyeceğim. Yani harf harfiye söyleyemeyeceğim. Ramazan'ın ilk gününün birinci gününün cumaya denk geldiği bir sene. İşte hastalıkların artacağı, yani bunu nezle diyenler var, grip diyenler var, artacağı. Ve bu Ramazan'ın 15'inde yine cumaya gelecek bir gün. Ve bu sene hakikaten birinci günü de 15. günü de cumaya geliyor. Kuşluk vaktinde bir gökten ses gelecektir deniyor. O sesi duyar duymaz secdeye kapanın diye bir uyarı var. İşte bu zamandan sonra, yani Ramazan'dan sonra Şevval'de işte ayrılıklar başlayacak. Toplumun birbiriyle fırkalaşmalar diyeyim, yani bir ayrışmalar. Bir hani olumsuz şeyler yaşanacağı bir söylemler var. Bir de işte sonra da bildiğin bir sonraki dönemde de Mehdi
pardon. Alo. Müşide yine gitti. Olumsuz şeyler yaşanacağından sonraki kısmı tekrar edersen.
Sonrasında da Mehdi, Hazreti Mehdi'nin geleceği rivayet ediliyor. Burada da şöyle deniyor. Hani şu anda hakikaten korona var ya. Yani işte yaygın hastalık olması.
Tabii şimdi
korona.
Her şey felaket.
Bir de, evet. Bir de NASA'nın yayınladığı bir şey vardı. 29 Nisan'da dünyaya çarpma ihtimali olan büyük bir yıldız.
Onun olmayacağı ama söylendi ya.
Ama ilk dönemde çok yaygındı ya. Bu daha korona Türkiye'ye gelmeden önce söyleniyordu.
Evet, evet, konuşuluyordu.
İşte onunla da bağdaştırılıyor. Sonrasında da tabii şöyle başka video, şimdi bu video çok yayıldıktan sonra alternatif videolar da yayınlanmaya başlandı. Bu üç hadisin sahih olmadığı ifade ediyor. Yani, şimdi bir hadisin doğru olarak kabul edilebilmesi için rivayet eden kişilerin çok doğru, hani herkesce doğru ve güvenilir olduğundan emin olunması gerekiyor. Yani ben şimdi çok özetle anlatacağım. Mesela ben Engin'den duydum sözü. Peki Engin'in herhangi bir olumsuz davranışına şahit olan birisi var mı? Eğer evet, bunu Engin nakletti ama geçen gün Engin bana verdiği sözü tutmadı dediğim anda, şimdi ben yani hadis sahih kabul edilebilmesi için. Ama burada hani önemli olan şey, yani gerçekten bu hadis sahih olmayı öyle bir hazırlanmış olabilir. Ona odaklanarak kendi hayatınızı, yani korkuyla yaşamayın. Sonuçta her zaman doğru olacaksınız. Önümüzde bir gerçek var. Doğruluk üzerine olduktan sonra her zaman her yerde kurtuluş vardır. O yüzden bu tür şeylere takılıp da psikolojinizi bozmayın deniyor açıkçası. Yani Semih Bey akşam demiş ama akşam değil, o sesin gündüz olması bekleniyor. Peki. O zaman artık Allah'a emanet.
Bir müzikle devam edelim istersen.
Evet.
Sonra yavaş yavaş. Ne çalalım işte, var mı? Şimdi Mustafa Ceceli diyordun, onu çalalım.
Mustafa Ceceli olabilir istersen. Hani o, tamam, o da peki, onu bir Ramazan parçası yapmış.
Bu cihana dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar görenden bize ne. Ayar görenden bize ne. Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah. Allah yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Biz bu cihana dostu sevmektir bizim işimiz. Aşk için gelmişiz biz bu cihana, dostu sevmektir bizim işimiz. Allah der her bir zerremiz, ayar görenden bize ne. Ayar görenden bize ne. Yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçeyim yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki bu dünyayı, her dem seslenir o Allah. Allah yer gök seslenir her dem Allah, benlikten geçenin yaridir Allah. Aşkı bulan neyler ki
Evet, tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi tamam. Müşri'ye neden bahsetmek istiyorsun? Bu arada Ayşe ve Nurşen biraz sonra konuğumuz olacaklar. Onları da bekliyoruz, gelebilirlerse. Sen Zoom'la ilgili anlara mail attın galiba, değil mi Müşri?
Ben attım, Çağrı da WhatsApp'tan yollamıştı.
Ha, anladım ama o değil, bir şeyler yazmışlar orada. Neyse ben göremedim, herhalde oradan bir şey çıkacaktır.
Tamam, ararlar duruma göre. Şimdi Ramazan'la ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Ramazan kültürü, Ramazan medeniyetinden bahsettik. Yani sosyalleşme için de önemli bir. Hatta yazarın biri, ismini şu an hatırlayamıyorum. Ramazan'ın bir festival gibi geçtiğinden bahsedermiş. Özellikle de hani Osmanlı'da bir festival olarak değerlendiriyormuş. Doğru, hakikaten. Önümüzdeki programlarda daha detaylarına gireceğiz bunların. Tabii ki Ramazan kültürü, Ramazan medeniyeti deyince yani olmazsa olmaz Ramazan pidesi ve Ramazan davulu var. Şimdi birincisini çok seviyorum ama ikincisini sevmiyorum. Ramazan pidesi yaklaşık bir 600 yıllık bir gelenekmiş.
Ha. Bağdım işte aklıma bir şey geldi senin şeyinde. Videonu kapatır mısın? Videon açık olabilir. Belki o da ses kesiyordur.
Ha, tamam. Alt V'ye bas.
Alt V'ye bas.
Alt Zoom'dayken. V,
Zoom'da. Zoom'a gel. Alt V'ye bas. Tamam.
Alt
V, V, V.
Hemen bir dakika.
Yok, Zoom'a gel.
Zoom'dayım. Kapattım.
Video stop mu dedi?
Bir şey starting dedi.
Bir daha bas, bir daha bas. Ha, zaten kapalıymış zaten. Dedi. Tamam, devam et.
Ramazan pidesi yaklaşık 600 yıllık bir gelenekmiş. 600 yıldan beri yapılıyormuş. Diğer ekmekten farkı, yani hamuru oldukça cıvık bir hamurmuş ve şekillendirmesi zormuş. Nurşen geldi demek ki katılacaklar. Pidenin üzerine şifa adında bir sıvı sürülüyormuş. O şifa dediğimiz sıvı, hani pidenin daha böyle parlak görünmesini sağlayan, un ve su karışımından yapılan bir sıvıymış. Geçen gün işte dayımla konuşurken fark ettim. O fırına gidip ekmek alırken pidenin yapılışını görmüş. Ben bahsedince aa dedi, hala onu yapıyorlar ama onun adının şifa suyu olduğunu bilmiyordum ben dedi. O hani pideye kavruk, parlak, çıtır görüntüsünü veren malzeme sıvısı şifa suyumuş. Şimdi hani şey diyoruz ya, böyle yumurtalı pide, yumurtalı
evet,
olsun falan diye.
Evet, ben daha çok onu seviyorum.
Osmanlı döneminde de. Öyle mi? Osmanlı'da da varmış. Hani şey Osmanlı'da bazen bize son anda pideyi almak önemlidir ya, hani sıcak sıcak ezan okunurken sıcak pide gelecek. O yüzden son anda böyle fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşur. Aynı gelenek Osmanlı'da da varmış. O zamandan devam eden bir şeymiş. Bu sene biliyorsunuz şey yaptılar, koronadan dolayı o fırının birikmesini engellemek için son 2 saat kala pide pişirilimi durduruldu.
Evet.
Yani şey mesajı vermeye çalışıyor. Her türlü soğuk olacak. O yüzden.
Ama yine de kuyruklar, yine de kuyruklar oluyormuş aslında. Yani
oluyormuş.
Kuyruklar
evet.
Şey değil evet. Yani hakikaten. Nurşen Hanım hoş geldiniz bu arada. Bizi duyabilirse biraz sonra mikrofonunu açarsa.
Belki katılıp ayrılmış olabilir.
Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Evet, çok teşekkürler.
Evet, gayet
güzel geliyor.
Güzel geliyor. Hoş geldiniz Nurşen Hanım. Ayşe de geliyor mu, konuştunuz mu?
Ayşe de geliyordu, konuştuk ama
yolda diyorsun.
Valla bu sorunu yaşıyor gibiydi. Bir daha bizi dinliyorsa, bir daha bir denerse maildeki bağlantıyı tıklayarak geldim ben Ayşe.
Evet, oradan tıkladığında gelmesi lazım. Bir şey de yapman gerekmiyor aslında. Tıkladığında direkt buraya geliyor olman lazım ama. O hep sizin sabit bağlantınız bu arada. Onu kaybetmeyin Nurşen Hanım. Hani geleceğiniz müddetçe hep onu kullanın.
Tamam, bu maili silmeyeyim. En sağlam tedbir.
Evet evet,
ondan. Programımız gayet güzel ve keyifli.
Çok teşekkürler.
Teşekkür ederiz, sağ olun. Şu birazcık teknik aksaklıklar yaşıyoruz ama çözmeye gayret ediyoruz. Nurşen, biraz başlayalım size isterseniz. Bugün anlatacağınız kitap Kristin Hannah'ın bir kitabı değil mi?
Evet, biz bugün Kristin Hannah'ın Kış Bahçesi adlı romanını önereceğiz, paylaşacağız. Biraz minik minik ipuçları vereceğiz kitaptan. Çok da ayrıntıya girmek istemiyoruz ki merak uyandırsın. Ve belli ayrıntıları söylersek de ne gerek var okumayı demesin insanlar. Kendileri okusun kendi yorumlarıyla.
Önce biraz Kristin Hanna'yı tanısak mı acaba? Kristin Hanna'nın bize hangi kitapları var? Daha önce okuduğunuz başka kitapları var mıydı? Hani oradan belki girebiliriz. Ayşe'de girelim.
Tabii. Kristin Hanna 1960 yılında Amerika Kaliforniya'da Kaliforniya'da doğmuş bir yazar. 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Washington'a taşınıyorlar. Sonra iş yaşamına reklam ajansında başlamış Kristin Hanna. Sonra yazar olmak için de hukuk fakültesine gitmiş. Ne alaka ben de anlamadım ama. üniversite eğitimi sırasında annesi kansere yakalanıyor ve ölüyor. Bunun üzerine tabii doğal olarak depresyona giriyor. Zor bir süreçler geziyor ve geçiyor ve bu süreçte yazdığı, kaleme aldığı tüm yazıları bir kutuya koyup kaldırıyor.
Bu arada Ayşe'nin de geldi galiba. Ayşe'nin duyabiliyor musunuz bizi?
Evet, bensiz başlamışlar, hainler.
Başlarız tabii.
Sen devam eder misin?
Yok, siz devam edin düşünelim, Ayşe girer bir yerden.
Hayır. Tamam. Şeyden söz ediyordum. En son nerede kaldık? Daha sonra evleniyor ve evliliği süre tabii hukuk fakültesini tamamlıyor, avukat oluyor ve evliliği süresince avukat olarak iş yaşamına devam ediyor. Hamilelik sürecinde evde dinlenirken bol bol kitap okuyor. Bebeği dünyaya geldikten sonra da eşinin yardımı ve desteğiyle o kutuya kaldırdığı yazıları çıkarıyor ve yeniden yazmaya başlıyor.
Kutu açılıyor yani.
Evet. İlk zamanlar çok fazla yayın evleri basmak istemiyor yazılarını. Ama bir tutulup da beğenildikten sonra da aslında bir sürü ödüller alıyor ve çok da sevilen kitapların yazarı oluyor. Ben de Kristin Hanna'yı bu önerdiğimiz kitap Kış Bahçesi'yle tanıdım ve çok sevdim. Kış Bahçesi'ni okuduktan sonra diğer kitaplarında okuma şeyi duydum, ihtiyacı duydum. Özellikle Ateş Böceği Yolu, Gece Yolu, Bülbül, okuduğum kitaplar arasında Yıldız Masalı, Uzak Kıyılar. Birçok kitabı var. Ama geçen de benim de ilk var.
Ben bahsedeceğim onlardan.
O zaman ya sen devam et istersen.
Hayır, tamam. Devam et sen. Kitabı da almak istersen.
Yok, sen Ayşe biraz oraya gir. Ben de Kristin Hanna'nın GTM'de hangi kitapları olduğuna şöyle bakıyorum aynı zamanda. Bu arada
ben söyleyeceğim şimdi. Hepsini topladım.
Tamam.
O zaman biraz kitaba geçeyim. Sonra yine devam ederiz. Yazarla ilgili de söyleyeceklerim.
Bir Tutan Bir Gündüz okunuyormuş arkadaşlar. Bana onu söyleyeyim. Okunan bir kitap.
Bin Ömrüm Olsa. Kütüphanede de okunmuş aslında.
Bin Ömrüm Olsa da okunuyor durumunda.
O zaman biraz kitaptan bahsedeyim. Meredith ve Nina iki kız kardeş ama birbirlerine son derece zıt karakterdi. Çok farklı karakterdi iki kız kardeş. Biri işte evli, çocukları var. İşte iş yaşamı, evin işini kendisi üstleniyor. Diğeri ise hayaller peşinde koşan, dünyayı gezen bir foto muhabir. Babalarının hastalığa yakalanması ve hani tabiri caizse ölüm döşeğindeyken bunlar bir araya geliyorlar. Ve babalarının en büyük annenin, burası önemli, kızlara karşı son derece mesafeli ama babalarda da bir o kadar yakın ve sıcak ilişkileri var. Annenin tek bağı aslında diyebiliriz, öyle değil mi Ayşe? Anlattığı bir masalla, özellikle de geceleri anlattığı bir
sen anlattı. Bu böyle anlat, sonra ben istersen aynı kapatmasını
yapayım. Ya çok klavyenizin sesi geliyor Ayşe Hanım. Yani klavyenizle oynamazsanız seviniriz o arada. Fazla
gürültü. Pardon, özür dilerim. Turgay'ın klavyesi o.
Evet, devam edelim Nuşe Hanım.
Bir Rus masalından bahsediyor. Aralarındaki tek bağda diyebiliriz. Dediğim gibi soğukkanlı ve hani sıcak bir ilişkileri yok kızlarıyla. Hı hı. Bu masal da bir türlü bitmiyor. Hep belli bir yerde kalıyor. Babanın da en büyük dileği ölmeden önce bu hayatındaki kadınların şöyle bir arada sıcak ilişki olduğu, o buzların eridiği o günleri göreyim istiyor ve bu masalda sonuna kadar anlatsın anneleri istiyor. Aslında işin şeyi de buradan sonra çok da daha fazla ileri paylaşmak istemiyorum. İşin şeyi orada, sürprizi orada. Kitabın başlarında ben biraz sıkıldım. Ama sonra ilerledikten sonra böyle 60 sayfa ortalama ilerledikten sonra bir başlıyorsun, kesinlikle bırakmak istemiyorsun. Hep sürprizlerle dolu ve şey, savaş temasını farklı bir yolla anlatan bir kitap. Aslında Christina Anna'nın genel anlamda kitaplarına baktığımızda hani günlük hayattaki herkesin başına gelebilecek belki de sıradan denecek olaylar ama olayları anlatış biçimi bence çok güzel. Kalemi çok güzel, dili çok güzel. Ben özellikle öneririm Christina Anna'yı okumasını. Dediğim gibi kış partisiyle başlamıştım ben. Sonra diğer kitaplarını da
bu arada yani bu bu bir seri mesela Ay Bahçesi, Ateş Bahçesi gibi kitaplarını da görüyorum burada.
Yok
yani.
Yok alakası yok. Aslında öyle düşünülüyormuş acaba işte Gece Yolu, Ateş Böceği Yolu.
Yok hani işte, Ay Bahçesi ve Ateş Bahçesi diye iki kitabı olduğu için. Evet. Hani o nedenle acaba aralarda bir...
İsimlerinden dolayı öyle düşünülüyormuş ama hiçbiri seri değil. Her biri farklı farklı olayları anlatıyor. Çelik kitaplar değiller yani.
Evet şimdi, Ayşe Hanım buyurun. Size sözü veriyoruz.
Publishers Weekly'de arka kapak tanıtım yazısıyla ilgili şöyle bir şey yazmışlar. Onu da paylaşalım isterseniz.
Tabii buyurun.
Çok satan Ateş Böceği Yolu kitabının yazarından bir anne ile kızları arasındaki karmaşık bağlara ve geçmişle gelecek arasındaki yıkılmaz bağ dair sürükleyici, yürek sızlatacak kadar etkileyici ve güzel bir roman. Bazen annenin geçmişini kapı araladığında kendi geleceğini bulursun. Meredith ve Nina B. Whitson birbirine taban tabana zıt karakterlerdeki kız kardeşlerdir. Biri evde kalıp çocuklarına bakmış ve aile işinin başına geçmiş, diğeri ise hayallerinin peşinden gidip dünyayı gezmiş ve ünlü bir foto muhabiri olmuştur. Ancak sevgili babaları hastalandığında bu birbirine yabancı kadınlar kendilerini yine bir arada, şimdi bile kızlarına herhangi bir avuntu vermeyen aşırı mesafeli anneleri Anya'nın yanında bulacaklardır. Anneleriyle aralarındaki tek bağ onun çocukluklarında bazı geceler kızlara anlattıkları bir Rus masalıdır. Ölüm döşeğindeki babalarının ise hayatındaki kadınlardan son bir arzusu vardır. Anya kızlarına bir masal anlatacaktır. Yıllar önce başladığı ama hiç bitiremediği o masalı. Hem de bu kez sonuna kadar. Bu masal daha önce duydukları hiçbir şeye benzememektedir. 60 yıldan uzun bir zamanı kapsayan savaş mağduru Leningrad'da başlayıp günümüz Alaska'sına kadar uzanan sürükleyici, gizemli bir aşk hikayesi. Nina'nın gerçeği açığa çıkarma konusundaki saplantısı, onları annelerinin geçmişinde ailelerini tümüyle sarsacak ve tamamen değiştirecek bir sır öğrenecekleri beklenmedik bir yolculuğa sürükler. İlk sayfasından son sayfasına kadar büyüleyen kış bahçesi, hem epik bir aşk hikayesi, hem de yaşamları kesişen kadınların detaylı bir portresi olması bakımından nadir bulunan bir eser. İlham verici şiirsel yazımıyla son sayfa okunduktan uzun süre sonra bile okuyucunun aklından çıkmayacak. Okuyucular anne ve kızları yakınlaştıkça hem gülmekten hem de ağlamaktan kendilerini alamayacaklar. Publishers Week yazmış böyle bir yazı. 512 sayfa Esra Kılıçlı'nın çevirisiyle Pegasus Yayınları'nın bahsetmiş.
Evet,
hani orada yolculuğu açıklıyorlar okurken sen de söyledin ya işte. Hakikaten de o yolculuğa çıktıktan sonra o ayrıntılar, sürprizler ortaya çıkıyor ve sonu bence muhteşem ve gerçekten de insanın aslında günlerce çıkmayan bir öyküydü. Hı hı. Tavsiye ediyoruz tekrar söylüyoruz, tavsiye ediyoruz değil mi? Güzel bir roman. Dediğim gibi o yolculuk esnasında bir o perde arkasındaki birçok olay aydınlanıyor ama ben çok fazla detaya girmek istemiyorum. Yani Meredith'in aslında Alaska'dan önceki yaşamına dair bir sürü sürpriz var diyebilirim ipucu olarak. Savaş diyebilirim bir ipucu olarak. Kaybettikleri, yaşadıkları acılar, yoksulluklar desem herhalde yeterince ayrıntı vermiş olurum. Daha fazla vermek istemiyorum. Ayşe katmak istiyorum bir şeyler bilmem.
Merak edenler varsa Kristin Hanna nasıl yani hani ne tür kitapları var diye birazcık kitaplarından da bahsedelim. Bitirelim sonra. Mesela Getem'de olanlardan başlayayım ben. Sonra diğerlerini de ekleriz. Liste yapmıştım. Uzak Kıyılar var Getem'de mesela. Sorina Silahlı'nın çevirisiyle Melih Atoşkun'un seslendirmesiyle. Kimyasal Kalplerimiz var da. Metin olarak. Ben sadece Kış Bahçesi'nde okudum. Fikir sahibi olmak adına okumuştum.
Gece Yolu var. Uzak Kıyılar okudum ben de. Gece Yolu'nu da okudum.
Sorina Silahlı'nın çevirisiyle yine. Metin olarak var Getem'de. Büyülü Fırtına var yine Sorina Silahlı'nın çevirisiyle. Metin olarak.
Gerçekten var. Sesler çok az ama metin kitabı epey var diye koymuş. Ama okunan da Mart'ta
Pek çok kitabı var aynen.
Şubat ve Mart ayında okunmaya başlanmış birkaç kitabı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani yakın zamanda gelir.
Ben takip ediyorum Kristina
Hanna'yı
zaten.
Ben şuradan hızlıca sadece kitap isimlerini okuyayım o zaman.
Tabii.
Hangi kitaplarının olduğunu. Getem'de zaten Kristina Hanna yazdıklarında çıkacaktır, bulacaklardır. Uzak Kıyılar, Kız Kardeşler Arasında, Ay Bahçesi, Gümüş Gözyaşları, Eğer İnanırsam, Büyülü Fırtına, Büyük Yalnızlık, Ateş Böceği'nin Şarkısı, Yıldız Masalı, Bülbül, Bin Ömrüm Olsa, Ateş Böceği Yolu, Gece Yolu, Gerçek Renkler, Bir Tutam Gündüz, Bir Tutam Gece, Sevgi Uğruna Yaptıklarımız, Evden Çok Uzakta, Yaz Rüzgarı, İlkbahar Rüyası, Mucizeler Yağarken, Kimyasal Kalplerimiz diye bulduğum, yani bulabildiğim ya, kitapları bunlardı.
İsimleri geldi ya bana biraz ön yargı oluşturdu kadına karşı. Fazla böyle bir aşk böcüğü tarzı.
Doğrusunu istersen Engin abi aslında
ya kitaplarına bakmadım biraz, yani.
Şöyle aslında yani hani mesela hani okunmaz mı? Okunur. Ama hani mesela geçen gün tavsiye ettiğimizden o yüzden hani özellikle olur. Nurşen çok seviyor Kristin Hanna. Ben de şu amaçla aslında önerelim istedim. Geçen gün önerdiğimiz kitaplar insanın gerçekten düşünmesine sebep olacak türdendi. Onlarla insan mesela biz çok konuşmuştuk okuyunca Turgay'la üzerine Talip Apaydın'la konuştuğumuzda hani okuduğumuzda. Onlar gerçekten çok özel üç kitaptı. Onun sonrasında evde kalıyoruz. Mesela özellikle kör kadınlar için söylüyorum. Yemek yaparken çünkü onlar daha çok yemek işleriyle daha çok uğraşıyorlar kadınlar.
Niye canım uğraşmıyor olabilir? Niye direkt feminist bir şey boyutuna girmeyelim?
Hayır. Yani maalesef daha çok uğraşıyorlar diyecek. Yani demek istedim aslında maalesef ama daha çok uğraşıyorlar. Yani hani genel çoğunluktan bahsettim aslında. Yani en azından gözlemlediğim kadarıyla.
Aslında aşk kitapları gibi dursa da çok da fazla aşk kitabı değil. Hayattaki bazı şeyleri çok güzel sorgulayan ve düşündürten kitaplara. Mesela Bülbül, bu da en son bunu okumuştum. Çok fazla düşünen, işte Fransa'da ve İkinci Dünya Savaşı zamanında ve bir kadının oradaki savaştaki rolü üzerine yazılmış bir kitapta ve farklı bir boyutunu işlemişti. Fransız kadını gözünden. Hani çok da fazla isimlerine aldanmayın bence. Ben de nasıl Kristin Hanna'yı koruyorum yalnız.
Yok yani kitaplarını okumadım isimleri yani tabii o zevk meselesi. Biz de bu aralar Sevda ile hep okuyoruz. Cinayet romanları.
Kim okuyorsun? Merak ettim bak.
Dur şimdi kimi okuyoruz? Hemen bir saniye. Bunu sorunca aldım. Okuduğum kitaplarda unuttum yine. Bu kadar.
Geçen haftaki kitap üzerinde çok konuşuyorduk ama sanki bununla okuyup geçerim gibi bir mesajı
mesaj aldım ben.
Hayır, öyle demek istemedim aslında. Hayır,
susuzluk, susuzluk kitabını okuyoruz. Susuzluk okuduğumuz kitap, böyle bir vampir.
Susuzluk mu? Evet, evet. Aa, ben onu nereden biliyorum ya? Okumadım ama ismi çok çabuk şey geldi ya, şu an.
Bir, öyle bir sanatsal değeri olduğu için değil ama güzel yani. Vakit geçiyor. şey açısından. Hatta 65 ayrı falan Murat Boleri de okumuş bir de. Murat Boleri de iyi.
Ay, o güzel okuyor. Biliyorum, çok güzel okuyor. Güzel Murat Boleri'nin
John Esbon'un kitabı var.
Aa, evet, tamam, John ben Esbon'un gördüm. Kitabı. Geçen de gördüm sanırım. Evet. Ya da okunanlarda görmüşümdür. Bilmiyorum.
Bitmiş. 2 Nisan 2020 daha yeni. Fırından yeni çıkmış bir kitap yani.
Oo, süper. gördüm ben onu. Kırmızı Piyano'yu okumuştum Murat Boleri'yle. O da çok güzel bir kitaptı. Onu da öneririm. Ayrıca buna da bakayım ben. Ben bu arada şunu demek istedim aslında. Kristin Hanna'la ilgili. Yani okuyup geçmek değil de şöyle hani yani şöyle bir gerçek var. Hani bir tanesi kendi ülkemizin gerçekleriydi gerçekten. Ve yaşanmışlıklarla doluydu. Hani onlar aslında tamamen bizim geçmişe baktığımızda pek çok yerden, pek çok defa görüp okuduğumuz, belki çok yaşlı insanlardan yaşanmışlık olarak dinlediğimiz şeylerdi. Ve insanlar hani bir de üstüne Talip Apaydın'ın kendisinden de hani şey o konuşma, hani o köylünün dramını, durumunu dinlemiştik. Köy Enstitüsü ile alakalı belgesellerden. Bu yüzden o onlarla
farklı tarzlar tabii ya herkesin. O tür kitaplar. Ya insan bazen o tür kitaplar okuyorsun ama bir tane mesela bir Talip Apaydın okuduktan sonra bir tane de bir romantik veya Nevzat'ın Cinayetlerini okumuştum. Hani o yani da şey rahatlamak için veya öyle veya ben polisiye kitapları genelde şeyden seviyorum. Vakit geçiyor. Kim aynen, ne olacak aynen falan diyorum. O tür şeylerden gider. Ya bu şey tabii zevk meselesi. Kim
izliyorsun mesela? Tezke Eritsin'i öyle okuyorum ben.
Evet. Evet. Aynen öyle. Peki sizin şimdi ne gibi kitaplar var anlatacağınız? Başka nelerden gideceğiz? Bir planınız var galiba sizin değil mi?
Aslında var evet. Çok farklı.
Bu haftayı tamamladık.
Aynen. Yani önereceğimiz kitapları belirledik. Bunlardan bir tanesi sanıyorum 88 değil mi? 88 yıl 98 Nobel ödüllü bir kitap.
Evet.
Hep onlar. Biri 88 biri 98 Nobel ödüllü.
Çok bilindik kitap değil bence bu Ayşe.
Değil evet. Değildir muhtemelen. ama mesela o bambaşka çok bir kültürden bir kitap. Evet. Ama çok bence de çok güzel bir kitap gerçekten. Bir tanesi de geçen de filmi de olduğu için özellikle onu önermek istedik.
Güzel de aynı zamanda.
Hangi kitap?
Acaba ne olacak? Ne bitecek? Şimdi ne oldu?
Söyleyelim mi hangi kitabı?
Söyleyebiliriz. Söylemeyelim mi? Sürpriz o. Siz bilirsiniz.
Söylemeyelim ya.
Ama belki okumak isteyen olur.
Ama belki o güne kadar okumak için şey olur.
Facebook'tan hani yorum yazarlar.
Bundan da bahsedin diyebilirler. O yüzden hani tanıtım.
Endüway'in Marslısını.
Marslı hakikaten çok etkileyici bir şeydir.
Çok keyifli bir kitap.
Ama gerçekten kitabını da bir okuyayım ben onu. Bak filmini izlemiştim. Okuyayım. Bakalım filmle kitap arasında ne gibi farklar
var. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok doğal bir kere. Mesela gerçi o gün de konuşuyoruz ama Artemis'i ben o kadar başarılı bulmamıştım. Mars'ı kadar.
Ama Mars'ı gerçekten filmi ödüllü mü bilmiyorum ama o bilim kurgu olarak şey olarak da epey iyi bilin yani şey filmi de çok şey bir film. Eminim kitabı da çok iyidir yani öyle iyi bir filmi varsa kitabı da iyidir yani.
Ben bazen şey oluyor kitabını okuduğum yani bir şeyin kitabını okuduysam filmini izlediğimde aynı hızı alamayacağım ben çektik acaba sesini.
Yok filmini izlemişsen çok keyifli. Filmin,
ya bu işte filmi de yani o da bir yorum ya yani belki o zaman yine o gün konuşuyoruz evet. Bugün biraz tabii şey oldu orada şey var bazı yönetmenler kitabın aynısını kopya etmeyi tercih ediyor yani o biz de onu bekliyoruz ama bazıları da gerçekten uyarlıyor yani o da bir tarz farkı mesela yani,
yorum koyuyor
evet. Neyse konuşuruz bugünden o günü tartışmayalım konuşuruz, bence
aynen.
Evet, bu hafta mı Marslı'yı tartışacağız bir tane daha kitap
çarşamba
var
çarşamba günü Marslı'yı konuşacağız
evet. Cuma günü de Cebelen Sultan'ın çocukları
Marslı'nın bir kitap mı? Ne kadar?
Marslı mı?
400 civarıydı.
Sürükleyici şeymiş de. Yani onu iş yaparken kulağına taksan zaten Levent'i
duymamayı
Levent'i diyorsa konuşuyor. Levent'i diyorsa evet. Zaten herhalde önce kitabı çıkıyor, onu filme uyarlıyorlar muhtemelen değil mi?
Tabii.
Şey oluyor ya.
Ya bazen şu da oluyor mesela, filmle kitap aynı anda mesela şey öyle gidiyor. Ne o? Oyun, taht oyunları. Kitabıyla filmi aynı anda gidiyor yani. Yani zaten onun daha son kitapları çıkıyor galiba.
Nasıl yapıyorlar? Çok enteresan.
Ya tamamen yani. Kapitalist bir sistem. Nasıl yapıyorlar? Ne öyle? Sistem aynen. Yani. Harry Potter nasıl gitti? Aynen. Yani vesaire. Belki kadın ilk kitabı yazarken bu filme çıkar falan diye düşünmemişti ama ondan sonra
çocuklarına yazıyormuş ama ben de ilk kitaptan aldığım tadı hiçbir kitabından alamadım mesela.
Çünkü ilk kitabı muhtemelen Ayşe şey olarak yazdı Harry Potter'da. Yani ilk kitabı yazarken.
En sevdiği kitaplardan birini
konuşuyoruz. Harry Potter mı
öneriyoruz?
Hayır
önermiyoruz. Yok ben Harry Potter'ı severim. Ben oradaki fantezi hayal gücü çok güzeldi. Ben bilmiyorum yani Ayşegül olsaydı şimdi gayet Ayşegül Feli.
Ayşegül
yani.
Deli ya. O
hakikaten o şeyleri. O farklı ama ilk kitabında tabii ki şey yapıyor. Yani daha az ticari düşünerek kendisi için yazdığı bir şey oluyor. Sonrasında iş tabii bu bir oldu, iki, üç o zaman talep üzerine yazınca iş fabrikasyona dönüyor. Yani klasik mesele.
Ben şey hissettim. Normalde ben de fantastik kitapları hiç sevmem. Harry Potter'a da hep mesafeli durdum. Önyargılı durdum. Sonra yeğenim Ali İlay okumaya başlayınca ya bu çocuk ben ne okuyor falan diye başladım. Mesela Harry Potter 1'i hakikaten çok sevdim. Yani fantastik sevmeyen biri olarak bile sevdim.
Aynı ben.
Sonra dedim ki acaba niye sevdim diye düşündüm. Çok insani duygular da var içinde. Acaba o başarılı
biraz duruyor. Çocuklara tabii yani şey yapıyor orada işte mutlu babam baş kendi için mesaj vermeye, mesaj kaygısı da olan bir kitap yazmış.
Evet.
Ama hayal gücü yüksek. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni ben hiç sevmedim mesela. Yani filmini de izledim. Kitabını da biraz okudum. Ben ne bileyim yok yani. Bana gelmiyor mesela. Ama
mesela ben o ticari duygularla yazılmışlık duygusunu şeyde de hissettim. Açlık Oyunları'nın birincisini çok sevdim. İkincisi de çok güzeldi. Ama keşke üçüncüsünü gerçekten yazmasaymış. Evet.
Ya o da açlık şimdi o birincisini tamam, yazdığında gerçekten Açlık Oyunları da çok iyi bir senaryo. Yani baktığında yani fikir.
Çok başarılı. Ha,
çok başarılı fikir gerçekten. Ortaya çıkan şey ama sonrasında 2, 3, 4 evet.
Şey üçüncüsü çok fenaydı. Bence hiç olmamalıydı mesela.
Ah aklıma Matrix yani, geldi ya şimdi. Matrix'in kitabı yok değil mi? Filmi var sadece.
Yok onu ben bilmiyorum.
Neyse, peki.
Ama şeyi çok başarılı bulmuştum da gerçi o da en son şok oldum görünce de okumadım o sonuncusunu. Bu Millennium serisi vardı. Şey Arıkol Ateşle Oynayan Kız. Onun altıncısını da okudum Levent biliyorsun. Arıkol'una çomak sokan kız. Örümcek Ağı'ndaki kız. Ben en son dördünü okudum. Beş ama sonra da çıktı onun. Adam ölmüş, Stieg Larsson öldü, David Lagercraft çıkarıyor hala.
Devam mı abi işte öyle evet, yani o tür şeyler o şekilde. Neyse çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok keyifli bir sohbetti gerçekten. Güzel ederim. Oldu. O zaman çarşamba günü Marslı Cuma günkü kitabımızı bir daha alayım ismini.
Cebelerde
Cuma çocukları. Evet tamam. Cuma günde bu kitabı tartışacağız. Ve şimdiden okumak isterseniz arkadaşlar bunları da konuşacağız.
Evet ya okuyun Facebook'tan yorum yapın ne güzel
edebiyatınızda bize yazın hatta mesela
edebiyat hayatınız her anında olmalı.
Teşekkür ediyoruz tekrar görüşmek üzere.
Teşekkürler katıldığınız
için. Keyifli programlar.
Sağ olun. Evet o zaman Neşir'e biz bir müzik arası verelim ondan sonra
devam edelim. Evet.
Neyi çalsak Müşteciğim o sefer? Oruca geçecek misin?
Neyse, yok henüz geçmiyoruz.
Kızım bu kadar uzun sürmesin. Oha ne zaman geçeceksin?
Son başlığımız kaldı. Ne yapalım? Herkes çok konuşuyor. Başlığımız var da.
Neyse, o zaman şişeyi çalalım mı? İran'da İran kasidesi var. Gerçekten.
Olur. Olur. Evet.
Olabilir. Ses çok iyi bir ses.
Kültüre yani. Geçmişken hazır. Evet, yani evet, dünyada evet. Ramazan'dan bahsedecekken. Zaman, bence güzel olur. Evet.
Evet o zaman önce fonumuzu alıyorum. Evet biraz sonra arkadaşlar da görüşmek üzere.
وقته است که بازایی وقته است که بازایی بزن ای آه غمگین نفسی بانگ یا هم قفص سینه بشکن بزن آهنگ یا حق الله الله کو صبح فتح و ظفر کی می آید پایان رنج بشر عالم در شور و نواست انسان بر دیر فناست یک سو طغیان ستم یک سو آهنگ بلا نه خروش آوایی نه امیدی از جایی یا رب دلها خون شد از غربت و تنهایی ستم از حد بیرون شد غم دلها افزون شد رفت از عالم یک سر آرام و شکیبایی بنگر خصم سرکش را بنگر دود و آتش را یک سو ذبح انسان را یک سو مسخ ایمان را الله الله الله
الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بیرون افشاد ایمان از فتنه و شد وای از روزگار تنهایی یارب بودم مسیحایی بزنه دل آه دعا مگر آید روح بقا ناجی عالم کو ناجی عالم کو
بگذر از دام عصیان به شکن کابوس طغیان بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان انسان باسا الله فریادی تازه بزن همچون زینب کاخ ظالم به شکن مردان شهر دعا یاران خون خدا منجی خود منتظر است امروز ما ایم و شما
دل اگر ایمان دارد به خدا دل بسپارد می آید در میدان مردانه و شیدایی دل آگه می داند به کجا قرآن خواند بر نی باید خواندن نی خلوت و تنهایی
هر روز روز عاشورا هر روز بانگ بابیلا عالم از بلا پر شد خاک از کربلا پر شد الله الله الله
الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بیرون افشد ایمان از فتنه و شر وای از روزگار تنهایی یارب بودم مسیحایی بزن ای دل آه دعا مگر آید روح بقا ناجی عالم کو ناجی عالم کو
خبر از کوفه رسد همه مشتاق حضور همه سرمست طلب همه گی طالب نور الله الله وای از پیمان شکنان تنها مانده در میدان مرد زمان آمد با دعوتشان ای وای از بیعتشان تنها شد روز نبرد دنیا شد دشمن من
سخن از ایمان ها شد سخن از پیمان ها شد کوفی ماند و پیمان با اون همه رسوایی شه خوبان تنها شد به سر نیسرها شد زینب ماند و زینب با اون سر سودایی
نور از نیزه ها سرزد آه از سینه ها سرزد بانگ نینوا زینب تیغ کربلا زینب
بیرونق شد ایمان از فتنه و شر وای از روزگار تنهایی یارب بودم مسیحایی بزن ای دل آرزا مگر آید روح بقا ناجی عالم کو ناجی عالم کو
دل غمگین بشارم غم عالم سرایم برود این زمستان خبری دیگر آید الله الله می آید فصل امید بر تاریکی می تازد صبح سپید شب را صبحی دگر است یاران وقت سحر است برخیز ای اهل وفا برخیز ای روح رها
جور دیگر باید دید دیده ها را باید شست تا که ای جنگ و نفرت این دوزخ هر جایی زیر باران باید رفت کینه ها را باید شست باید پایان یابد این برزخ تنهایی
برخیز تا به هم سازیم از عشق عالمی سازیم آن روز نوبهار آید آن روز شه سوار آید الله الله الله الله الله فریاد از جور زمان الله الله فریاد از اهرمنان در گمراهی سرگردان مانده بشر بیرون شد ایمان از فتنه و شر وای از روزگار تنهایی یارب کودم مسیحایی بزن ای دل آهدا مگر آید روح بقا ناجی عالم کو
Hakikaten çok güzel bir ses. Bunu Mürşide buldu. İranlı bir ses. Ne diyor bilmiyorum ama Farsça herhalde değil mi Mürşide?
Farsça.
Tabii ama hani hakikaten lazım. Güzel bir ses. Çok iyi bir. Türkçe altyazılıymış aslında ama hani tabii altyazı.
Öyle mi?
Öyle yazıyor şeyinde. Türkçe altyazılıyor onun şeyinde.
Ha evet evet öyle yazıyordu doğru.
Sözlerinin anlamı herhalde orada vardır. YouTube'dan bakmak isterseniz hani YouTube'da bu Çağrı'nın geçen hafta bize tanıttığı Line eklentisiyle. Bu arada Chrome'la gayet iyi çalışıyormuş. Sonra onunla ilgili şey yaptı. Çağrı'la konuşuyorlar NVDA grubunda. Tekrar Çağrı'ya da teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir altyazı programı o. Yani ilginç. Evet. Çok hiç olan bir nokta. Evet Mürşide, sesin kesilmeden sen şimdi Ramazan'ı anlatmaya devam et.
Tamam peki. Ramazan pidesinden biraz önce bahsettik. Ramazan doğumuyla ilgili de şöyle bir araştırma yaptım. Nedir, ne değildir, ne zaman başlamış, niye başlamış
ha, evet, ben de güzel
falan şey diye.
Bu arada davulcu geçmiyor Mürşide hiç ya. Dostlar kaçma yine geçmiyor.
Ama şükürler olsun ki geçmiyor.
Ya niye ya? Yani onun dostancı.
Bak şöyle sokağa çıkma yasağı vardı ya. Belki o yüzden geçmiyordur. Bu ama gece dün, başlayabilir diye
tahmin ediyorum. Belki bu gece bir ihtimal doğru söylüyorsun. Belki bu gece başlar.
Ya şöyle. Ya güzel gibi görünüyor ama Engin. Özellikle ben geçen sene mesela işe gideceğim zaman. Yani 11'de yatıyorum işte. 3'e kalkacağım yarım saat bir saat dinlenmiş olurum bu çat böyle 2.30'da 2'de başlıyor çalmaya evet. Yani hakikaten doğru bir şey değil insanı tedirgin ediyor uykusunu zaten az çok bir uyku düzeni tutturmaya çalışıyorsun sahur geç yatsan yatılmıyor İstanbul'da erkenden kalkıp yollara düşüyoruz
evet.
Yani şu anda rahatsız olduğumuz gibi önceden de olanlar varmış. Bize mahsus bir şey değilmiş hakikaten. Yani ne zaman başladığı, nereden geldiği bilinmiyor ama şöyle yorumlar okudum. Hatta Hanefi mezhebinin ileri gelen imamları çok da caiz olmadığını söylüyor. Çünkü hani insan sesi ön plana çıkarılıyor ya İslamiyet'te. Yani bu davul da nereden çıktı diye bir yorum var. Mesela şey hani Osmanlı'da gayrimüslim evlerinin yanında çaldırılmazmış davulcular. Hani
doğru adam tutmuyor yani, etmiyor evet. Boş boşuna niye yani adamı yandırıyorsun?
Evet. Ondan sonra eskiden de mesela bundan rahatsız olan kişiler bir hikaye anlatılıyor. Mesela kadın davulcuyu çağırıyormuş.
Yani gerçekten haklı.
Ne diyormuş işte o dediğini bir daha söyle, orası gitti, bir daha alalım orayı.
Hani
çağırıyormuş
mahallenin,
kadın.
Mahallenin davulcusunu çağırıyormuş. Normalde vereceği bahşişin iki katını veriyormuş.
Çalma.
Tek şartla çalma diye. Hakikaten hastası var, yaşlısı var. Mesela yine okurken denk geldim. Adam tüm mahallede her gece davul sesiyle şey kalkıyor. Karım çocuğu düşürse bunun sorumluluğu kime ait diyor mesela. Yani İnsanlık dışı bir şey ya, çalınmasın.
Ya bir taraftan da gereği var ya, ne bileyim hani o da Ramazan'ın bir sembolü ya, yani bir taraftan baktığında.
İşte
zaten uyandırmak için değil de hani belki biraz daha şey de yani daha az olabilir vesaire.
Daha tabii az olabilir, daha böyle sembolik yerlerde çalınabilir belki gerçekten. Hani illa bir şey.
Peki nasıl çıkmış yani başlangıçta Türkiye, Türklere özgü mü?
Nasıl çıktığıyla ilgili tam bir yazı bulamadım. Şeyde onlar yani okuduğum yazılarda da bilinemiyor denilmiş. Ama var olmasının sebebi daha çok maddi kaygılar. Zaten o yüzden de kaldırılamıyor. Yani hani birilerinin geçim kaynağı. Yani birileri para kazanıyor.
Tabii bağış topluyor. Oradan öyle bir
evet,
var.
Evet, bağış olduğu için.
Ya bir de belki ilk başta tabii haliyle gecenin bir yarısı o zaman elektronik yok, teknoloji yok falan, bir de saat yok. Yani uyanamıyor. Yani.
Ya belki iş gördüğü olmuştur.
Zamanında evet. Tamam.
Evet. Şöyle ay, dur. Bu sene mesela şey yapmışlar. Belki de o yüzden dolaşmayacaktır davulcular. Bu korona
Tabii bağış toplama şansı yok. Belediyeler evet, verecekmiş. Evet. Ondan dolayı da senin dediğin gibi olur işte, o yüzden. Sembolik belli yerlerde anca çalınır.
Çalmasınlar. Öyle hani çok ayrıntılı ne zaman başladığıyla, nereden geldiğiyle ilgili net bilgiler ben bulamadım. Okuduğum kişiler de bulamadıklarını söylüyorlardı. Hatta İslamiyet'te de çok bağdaşmadı. Daha çok işte maddiyatla ilgili olduğu söyleniyordu, yorumlar arasında geçiyordu. Şimdi hani az çok Osmanlı'dan bahsettik, hani günümüz Türkiye'sinde nasıl uygulandığından bahsettik. Bir de Türk dünyasına bakalım, yani Türkiye Cumhuriyetler'de nasıl yaşanıyormuş Ramazan. Şimdi uzun süre Sovyet baskısında olduğu için Türkiye Cumhuriyetler takvime erişimleri
Müşri, pardon, bir daha söyle o son kısımlarında gittiğinde.
Şimdi geçen programda Ramazan ayının ay takvimine göre yaşanmaya başlandığını, işte bunun için bu arada Osmanlı'da hani hilalin görünmesiyle başlıyor ya Ramazan ayı. Osmanlı döneminde hilalin takip edilmesinden kadılar sorumluymuş ve yanlarındaki heyetle birlikte bir kişi görmesi yeterli değil. Birçok kişi görmesi takip etmesi. Böyle bir gören kişilere bahçeli veriliyor. Çünkü böyle bir yerine hilalin gördüğü Ramazan müjdeleyen
kişiler. Pardon, Müşri'de yine gittin Osmanlı'da.
Şey geçeyim mi ben? Değiştireyim mi Wi-Fi'yi? Şarkı arası verip
kapatalım. Evet, bu iPhone'la mı geçeceksin? Bir deneyelim mi iPhone'a geçmeyi? Evet, şarkı arası.
iPhone'u. Tamam. Sen şarkı arası ver o zaman.
Evet, ben şarkı arası.
Bilgisayardan kapatıyorum Zoom'u.
Evet, şimdi güzel bir şarkı çalacağım.
Derviş baba, annen babam. bıraktı. Çiçek ey dur derviş baba, annem babam topraktı.
Evet, Müşide'yi bu sefer iPhone'uyla bağladık. Bakalım nasıl olacak Müşide. Şimdi biraz daha gidelim bakalım işte. Bu sefer kesilecek mi? Tamam. Senle biz zaten aslında birebir konuşurken çok ilginç arkadaşlar. Ya radyo yayını dışında bir problem olmuyor yani. Ama Müşide ne zaman ki böyle konuşmaya başlayınca herhalde Zoom çok konuştuğunu biliyor Müşide'nin. Kesiyor aralarda. Ondan kaynaklanıyor.
iPhone Zoom'dan merhaba arkadaşlar. Daha güçlü bir sese geldi. Bu daha çok konuşuyor. Şimdi Türk dünyasındaki Ramazan aylarından bahsedeceğim kısaca. Şimdi Türkiye Cumhuriyetler uzun süre Sovyet işgali altında kaldığı için o zamanlarda hani takvime erişim olmadığından Ramazan'ın geldiğini yaşlıların tahminleriyle anlıyorlar. Çünkü o dönemde bir baskı olduğu için hani hilali artık ne kadar görürlerse tahmini olarak başlayıp bittiğini bir toplumun ileri gelen kişileri söylüyormuş. Diğerleri de ona uyum sağlıyorlarmış. Mesela biz ay takvimine göre Ramazan ayını bazı yıllar 29 gün, bazı yıllar 30 gün olarak yaşıyoruz. Mesela bu yıl 30 gün yaşayacağız. Ama Türkiye Cumhuriyetler'de sürekli 30 gün olarak tutuyorlarmış. Biz hani imsak ve iftar saatlerimiz var. Oralarda tedbiren sanırım imsak geldiğini horozun ötüşüyle anlıyorlarmış. Ve iftarın olduğunu da yıldızların çıkmasıyla, yani muhtemelen bizden çok daha uzun süre tutuyorlar, geç açıyorlar iftarlarını. Bunun dışında Kazak ve Kırgızlar'da Jar Ramazan diye bir uygulama varmış, bir gelenek. O da her akşam iftardan sonra çocuklara büyükler harçlık ve şeker verirlermiş. Çocuklar ev ev gezerlermiş iftardan sonra. Çocuklara işte şeker ve harçlık verilirmiş büyükler tarafından. Bu Özbeklerde Ramazan'ın başında ve sonunda 3'er gün olmak üzere kutlanırmış. Azerbaycan'daki gelenekler bize biraz daha benziyor ve Azerbaycan'da da bayramda yapılıyormuş bu gelenek. Kazak ve Kırgızlar'da her akşam birinin evinde toplanarak iftar yapılırmış. Özbeklerde mahallede ortak olarak iftar yapılırmış. Yani herhalde biz bir dönem caddelere iftar sofraları kuruyorduk ya, anladığım kadarıyla öyle yapılıyormuş. Eleştirdi ama onlar da güzeldi aslında.
Ya şöyle, o da aslında mevsimsel olarak mesela bir dahaki yine Ramazan bence Temmuz Ağustos'a geldiği zaman ileride yine onlar yapılacaktır yani, ileriki bir 30 yıl sonra bence benzerini göreceğiz yani. Şimdi ama şimdi bundan sonra bir süre olamayacak bir şey, çünkü kış geliyor artık yani, kışa doğru Ramazan ilerliyor. Kışında başka Ramazan gelenekleri olacak. Yani biraz o aslında şey de işte, her mevsimde şehir Ramazan'da konuşmuştuk ya, her farklı aya denk geliyor ve o aya göre Ramazan'ın gelenekleri de mevsime göre kendini değiştiriyor, farklı şeylere dönüşüyor bence.
Olabilir yani, belki de onunla ilgilidir. O dönemde şey de denildi yani, çok masraf yapılıyor falan da denildi. Ama orta yollu bir şey bulunabilir mesela. Herkes kendi yemeğini alıp inebilir aşağıya mesela.
Öyle böyle şeyler de yapanlar oldu sonra. Belli zamanlardan sonra o çok şaşalı. Hani bunu belediyeler bir gövde gösterisi haline getirdiler o dönem. Ben şu kadar topladım işte, falan.
Tabii diye. Yani öyle,
İşin öyle bir şova döndü ama bir grup insan da mahallediler. Herkes kendi evinden alıp ortaya kurdu falan. Yani öyle şeyler yapıldı. Paylaşmaktır aslında. O güzel öyle olunca. Ama orası o artık
bir beleş. Birbirinin yüzünü görüyorsun. Mesela ben bu sokağa çıkma yasakları yaşanıyor ya son bir aydır.
Evet.
Gerçekten şey, böyle balkondan komşularımın sesini duyuyorum ve bana iyi geliyor. Hani sokakta konuşan insanlar var. Ha diyorum, işte karşımda şunlar oturuyor, yan tarafta bunlar oturuyor falan diye böyle. Sosyalleşmeyi sağlıyor. Yani normalde sokağa çıktığım zaman, yani sokağa çıkma yasağı olmadığı zaman balkondan baktığımda hiçbir evden ses duyamıyorum. Ama şu anda evlerden sesler geliyor. O da bana çok iyi geldi açıkçası.
Aynen, ve aynı zamanda ben de mesela sokakta, mesela markete falan giderken hep böyle evlerde çocuk sesleri var. Cıvıl cıvıl. Evet, etraf, evet, hiç kimse sokakta yok ama her taraf cıvıl cıvıl gibi böyle bir hali.
Evet kesinlikle, bak aynı şey. Bir de sen öyle söyleyince bir şeyi hatırladım. Birkaç yıl öncesinde WhatsApp mesajı dolaşıyordu. Çok doğru bir tespit. İşte Ramazan'ın geldiği nereden anlaşılır? Apartmanda merdivenlerden yukarı çıkarken her evden kaşık, çatal, tabak sesleri gelir. İşte yemek kokuları gelir. Böyle hani masa hazırlanma, aşağı yukarı herkesin aynı saatlerde masa hazırlama telaşı olur ya. O telaşa özgü sesler ve kokular oluyor gerçekten. Onu hatırlattı bana. Ne diyorduk?
Bu arada ben arkadaşlar, bizi 9 kişi dinliyor. Ben onları tebrik ediyorum. Bu 9 kişi bize bir yani merhaba yazarsa mesaj panosunda, kimler bizi dinliyor merak ettim hakikaten. Gecenin 1.30'una geldik. Çok da hoşumuza gitti. Engelseşim.com bölü mesaj panosundan lütfen mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten hala 8-9 kişinin bizi dinlemesi beni mutlu etti. Onu da belirteyim. Bu arada Müşide, şu ana kadar hiç kesilmedim. Bu iyi bir şey. İyi bir haber. İleriki programlarımız için.
Ama kötü bir haberim var. Şarjım bitmek üzere.
Git kalk kızım bir şarj. Allah Allah. Onu da ben mi söyleyeceğim? Yeter
diyor.
Aha arkadaşlar, görüyorsunuz işte zor. Müşideyle program yapmak tabii böyle durumları var ama işte ne yapayım.
Yerinden kalkma saatinde. neyse, güzel. O zaman böyle gidiyor olması.
Bak şey, bilgisayarına USB'den bağlayabilirsin. Böylelikle şarjı bitmez, aklında olsun bir öneri.
Ya kablosu. USB şarjı başına neler gelir görürsün sen. Bağlarsam o şey yapamıyorum maalesef. Uygur Türklerinde çok güzel mukabele geleneği devam ediyormuş. hani en güzel Ramazanlardan bir tanesi Uygur Türkleri arasında yaşanıyor diye bir anekdot okudum. Mukabeleler günde iki kere okunuyormuş. Bir teravih namazından sonra, diğeri de sahurdan sonra olmak üzere günde iki cüz mukabele okunuyormuş Uygur Türklerinde.
Yani işte bir tanesi anda, tamam da iki tanesi çok sıkıcı değil mi ya?
Valla okudukça zevk alıyoruz.
Ya bizim şimdi mukabele denince aklıma şey geldi. Bir ki annem evdeyken şey sürekli bir bizim bir laz hocamız vardı, gelirdi mukabele okuyorlardı falan. Kadınlar bir odaya toplanıyor, işte hoca geliyor bir diğer odada, işte ben de onun yanında evde çocuğuz ya tabii, yapacak iş yok, ben de oturuyorum. Ulan bu bir saat geçmek bilmez de okurdu falan. Sonra benim pişti kağıtlarımı diyor. Bu ne dedi ya, oynuyoruz hocam falan. Olur mu öyle şey?
Çok fena.
Sonra ya ama şey, bir kere Udu gördü, tamam mı? Dedim ki ya hocam, dedim hani nasıl müziğe nasıl bakardın dedim. Olmaz dedi müzik falan.
O da çok fena bir hocaymış ya.
Sonra ben 5-10 gün sabrettim. Ertesi gün sonra şey yaptım. Açtın yatak mı? Odasında saklanıyordum o şerliklerinde.
Yani iyi sabret.
Hiç iyi anılar bırakmadı bende o mukabeleler. Zorunlu.
Valla bak, Uygurlara gitmek lazım. Çok güzel. Türkmenistan'da Kadir Gecesi'nde genelde Cumhurbaşkanı tarafından af ilan edilirmiş. Ağır suçu olmayan kişiler affa uğrarmış bu arada. Fitre bizde Ramazan ayında, yani ay boyunca verilir ya, hatta biz biraz da telaşlanırız, hadi hemen verelim de işte ihtiyaç sahibi işini görsün falan diye. Türkmenistan'da hatta genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin hepsinde öyle galiba. Ramazan'ın son günü ya da sabah bayram namazından hemen önce verilirmiş. Son güne bırakılıyormuş hem bizden farklı olarak. İran'da az önce İran'da ilgili bir kaside dinledik, çok güzel. Ramazan'ın 19, 20 ve 21. günü yaz günleri olarak bu Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Hasan Hüseyin'in öldürüldüğü günlere denk geliyormuş galiba. Bizden farklı olarak yaz günleri olarak anılıyormuş, kutlanıyormuş demeyeyim de anılıyormuş. Ondan sonrasında da Kadir Gecesi arayışı İran'da başlıyormuş. Irak'ta da şöyle bir gelenek varmış. Her aile 7 aileye iftar verilmiş. Azerbaycan'da bizde olduğu gibi genelde akrabalar arasında iftar verme geleneği varmış. Azerbaycan'ın kültürüyle Türkiye kültürü bayağı yakın bulunuyor birbirlerine. Dünyada genel olarak böyle. Osmanlı'da dikkatimi çeken bir şey daha var. Şu an bizim hani 3 ay yaz tatillerimiz var ya, yazın uygulanıyor Haziran, Temmuz, Ağustos. Osmanlı'da 3 aylarda medreseleri tatile çıkarılıyormuş. Yani 3 ayları girdiğimizde medreselerin o yıllık yaz
tatili o zaman başlıyor.
Kısa da geliyor. Evet. O 3 aylık tatili başlamış oluyormuş. Bundaki amaç da hem medrese öğrencileri gittikleri yerlerde, işte evlerinde, memleketlerinde hem öğrendiklerini öğretme imkanı buluyorlarmış. Yani bir bakıma onlar için staj aslında. Hani bu 3 aylara girdiğimizde ya da Ramazan ayına girdiğimizde daha çok bu tür etkinlikler yapılıyor. Dini etkinlikler, sohbetler falan. Ramazan ayı için böyle bir şey varmış. Osmanlı'da böyle bir gelenek varmış. Yani Türk ve dünya... Ha bir de şu çok hoşuma gitmişti benim. Yurt dışındaki Türk ve Müslümanlar açısından Ramazan'ın önemi diye bir makale okumuştum. Aslında daha çok böyle sosyalleşme ortamı olarak yurt dışında, Amerika için yazılmış bir makale vardı. Onu okudum ama muhtemelen diğer Avrupa ülkelerinde de öyledir. Çok ciddi anlamda bir hani sosyalleşme ortamı olarak görünüyormuş. Oradaki camilerde her gün iftar verilirmiş gönüllü kuruluşlar tarafından. Ve Orada işte mesela sadece Türkler ve Müslümanlar değil, yani tabii onlar çoğunlukta olarak geliyorlar, hem birbirlerini tanıma imkanı buluyorlar. Hatta bir Ramazan sonrasında orada doktor öğrencisi olan iki Türk Ramazan'dan hemen tanışıp Ramazan'dan sonra nişanlanıp evlenmişler. Hani böyle bir ortamda tanışmış olmuşlar. Aileler özellikle çocuklarını oraya götürüp kendi kültürlerini öğrenmesini sağlıyorlarmış. Dikkatimi çeken ve hoşuma giden bir örnek vardı. Bir Ermeni kadın gitmiş ama yemek yemediğini fark etmişler. Sormuşlar, siz neden yemek yemiyorsunuz? Hani buyurun yemek yiyin denildiği zaman şu cevabı vermiş kadın. Ben uzun süre Türkiye'de yaşadım. Yani Türkiye'den Amerika'ya, yani normal yaşadığı yer Türkiye. Türkiye Ermenilerinden bir tanesi. Oruç tutmuyorum. Ama burada Türkçe konuşulduğu için, ben de Türkçe konuşmayı özlediğim için geliyorum. Açıklamasında bulunmuş. Yani böyle bir hani bir hasbihal etme. Yine bir benzinci örneği verilmiş. Adam kilometrelerce uzaktan geliyormuş kendi işinin patronu olduğu halde. Çok zahmetli olmuyor mu? Niye bu kadar yol ve zamanı göz alıp hani geliyorsunuz dendiği zaman şey diyormuş, hani kendi kültürümde olan insanlarla bir arada olmak istiyorum. Yani sürekli işte Amerika'daysanız İngilizce konuşuyorsunuz, sürekli Almanya'daysanız Almanca konuşuyorsunuz. Bu tür duyguların özlendiği ve bu tür duyguların paylaşıldığı yerler haline geliyormuş Ramazan ayı yurt dışında özellikle. Evet. Böyle bir etkisi varmış. Vardır. Yani mantıklı da geliyor bana. Doğrudur gerçekten. Şu anda Türk ve dünya açısından söyleyeceklerim şimdilik bunlar. İstersen bir şarkı arası verebiliriz yine.
Evet, aslında saatimiz de 1.40'a doğru geliyor Müşide. Yavaş yavaş hani bitirebiliriz. Bilişim şeyine bakabilir miyiz falan diye ona da bakacağım. Şey açısından.
O zaman evet. Şey yapalım, bir oruca çarşamba günü başlarız olmazsa.
Yani geçersek biraz şey olur, yani oruca geçmek hani yazık, bitmeyecek bir konuyu da kalırız.
Evet.
Bilişim
evet.
İçinde biraz vaktimizi açtık sanki. Yani erişilebilir yaşam uygulamasını anlatacaktık ama sana şimdi onu kurduracaktım vesaire. Sen de iPhone'la bağlanıyorsun. Ne kadar evet, olabilir tamam. Onu bir düşünüyorum. Bakayım ben acaba açabiliyor muyum? Şöyle bakayım. Ama bende tabii şey var, iPhone'u açsam da şey olur hani kulaklık takılı. Çok bu haliyle olmaz, onu başka bir yol bulmamız lazım. Sevda'nın telefonunu falan bir almam lazım falan, belki öyle yapabilir. İstersen bugünlük bir müzik arası verelim ve programımızı yavaş yavaş kapatalım. Zaten 2:20 var saat.
Tamam, müzikten sonra ben bir fıkra anlatayım o zaman, ondan sonra bitirelim.
Tamam, peki o zaman sen o zaman yine de...
Ben önce anlatayım, sonra hani müzikle de kapanış yapabilir, sen bilirsin.
Olur. Fıkrayı şimdi anlat bence, ondan sonra da müziği verip bitirelim.
Tamam. Peki o zaman. Şimdi bir Ramazan gününde Bektaşi babalarına sizden birini sormuşlar. Hocam işte Ramazan'da bazen insan oruçken dayanamıyor. Dayanamaz hale geliyor, dayanamayacak hale geliyor. Böyle durumda ne yapmalıyız diye soruyorlar. Baba Erenler şu cevabı veriyor. Sahurda dayanabilirsem tutarım, dayanamazsam yutarım diye niyet edin. Evet. Hoşuma gitti. Tabii böyle bir niyet yok
hakikaten,
sadece.
Hakikaten hoş bir şeymiş.
Ama çok zekice, dayanabilirsem tutarım, dayanamazsam yutarım diye. Öyle bir Ramazan fıkrasıyla evet, o zaman köprümüzü kapatmış olalım.
O zaman çarşamba günü yine görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Şimdi çarşamba günü buluşmak üzere diyoruz. Şey yapıyoruz. Pazar çarşamba.
Mesaj konumuzu son bir kontrol edelim mi? Senin çayını belki
bakalım istersen ama.
Ben de kapandı çünkü.
Hemen kontrol ediyorum. Bakalım yazan oldu mu bize? Şöyle bakalım. Evet. Dinleyenlerden biri benim diyor Rıdvan, sağ olsun. Bir Rıdvan'ın da mesajını gördü. Teşekkür ediyoruz Rıdvan'a da dinlediği için arkadaşlar. Evet, o zaman çarşamba günü buluşmak üzere. Hepinize güzel sabırlar diliyoruz oruç tutanlar için. Tutmayanlara da iyi geceler, iyi uykular diliyoruz. Hoşçakalın.
Evet, iyi geceler, teşekkürler. Artık çarşambayı ben iple çekiyorum, evine alıştım. Keyifli geliyor.
Aynen, aynen. Ben de keyifle çekiyorum işte. Çarşamba güzel olacak, merak etme. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.